Taktik Sahası'nın NBA Podcast'i Legentman'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fade ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bugün İnan Özdemir'i ağırlıyoruz. İnan Özdemir abiyle birlikte. Mathieu van der Poel. Bir dakika dur bir kardeşim, şurada bir şey giriyoruz ya.
Şakaya
gireceğim be adam.
Abi şaka gelmeden ben gülüyorum artık. Bizim kimyamız bu seviyede yani. Konuk olsun olmasın.
Yani...
Ben şaka
gelmeden yani doğuracaksın çocuğu, bekle.
Tamam hadi gidip yakala hadi.
Bugün sevgili İnan Özdemir'le birlikte Mathieu van der Poel'un Paris-Roubaix zaferini konuşacağız tabii ki. Ve çok daha fazlasına değineceğiz bisiklet dünyası ile alakalı. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Ben de yani bisiklet dünyasını sarsacak bir podcast yapmaya çok hazırım. Yine sana çok yakındım ama yine seninle buluşamadık. Yani toprak olarak çok yakınlaşıyoruz ama aramızda mesafeler oluyor yine de.
Abi ben önümüzdeki ay geliyorum. İnşallah yine dergide seni ziyaret etmek isterim. Bu sefer Feth Hoca'yla geliriz belki.
Olur vallahi abi. Çok geçen sefer güzeldi cidden.
Evet. Bilal'le seni
Kadıköy'de
ben aldım.
Yapabiliriz. Kadıköy, Feth Hoca'yla da Kadıköy'de buluşmuştuk. Bir kere Kadıköy'de yapabiliriz.
Olur evet. Tabii abi. Hay hay. Yani Kadıköy'de. En son geldiğimde Bilal Baran'la şey yaptık. Abi LeBron'un 2018'deki en iyi maçlar hangisi falan diye darlıyorduk yani. Hani.
Yok, çok güzel muhabbet abi. Sürekli bir... Eski bir şey referans veriyorduk. Gerçi düşününce hani 2017'nin 2016'nın eski diye anlatılması şey geliyor insana. Ulan ne yaşlanmışız falan duygusu yaratıyor ama en sevdiğim muhabbetler abi.
Abi millet sert edit girecek ya bu şeyin arkasına. Yani 2017 2018 harbiden 6-7 sene oldu be. Neyse.
Abi öyle videolarını çok görüyorum. Yani işte sen 2019'u özlüyorsun falan. Ulan diyorum 2019'dan kaç sene geçti falan. Sonra düşününce bir hani Covid'le birlikte bir zaman algısı kırıldı insanlarda. O yüzden mesela 2019-2018 falan olduğundan da eski geliyor. Ki haklı tabii ki bu. Hani haksız demiyorum kimseye. Fakat bir yandan da abi yani atıyorum 2018 playofflarından konuşurken mesela işte NBA Almanak'ta bugün Kaan abiyle işte önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm için şeyi konuşuyorduk. 2019 yazı işte ya da sonra Covid sezonu falan. 2019 yazında yaşananları böyle hatırlıyorum. Yani diyorum ki şu haberi okudum da buradaydım. Kabay haberini şurada almıştım falan. Ama bir yandan da 5 sene geçmiş. Garip bir şekilde çok da hızlı geçmiş yani.
Abi o Paul George Kawhi haberini aldığımda hiç unutmuyorum. Bir cumartesi günüydü. Sabah erken saatlerde böyle telefona bildirimler geldi. İşte Paul George takaslandı falan diye. Ya tabii insan inanmak istemedi yani. Herhalde ben bir dur elim yüzümü yıkayım sonra bir daha bakayım Twitter'a diye girdim. Sonra hakikaten adam takaslanmış. Kavali gitmiş Clippers'ı. Çok kötü başlamıştı gün.
Ben de şeydeydim yani o yüzden programda mesela çok net hatırlıyorum yani. Ben de ondan bir önceki gece konsere gitmiştim abi. İşte eşimle birlikte o zaman kız arkadaşımla birlikte. Acayip içmiştim yani biraz galiba suyunu çıkardığım bir gece olmuştu diye hatırlıyorum. Abi sabah kalktım. Böyle aşırı başım dönüyor ve midem bulanıyor, tamam mı? Almak yani. Ve hani şeyi de biliyorum, Kaan abiyle konuşmuşuz. Kavay'ın haberi gelirse Amerikan mutfak çekeceğiz. O gün çekeriz, stüdyoyu ayarlarız falan diye düşünüyorum. Abi yataktan kalkamıyorum. Telefona bir baktım, Wojnarowski'den bildirim gelmiş. Yani dedim ki Allah sizi kahretsin. Yani beklediğiniz bu sabah mı buldunuz? Hemen bir yalandan şey mesajı attım bizim stüdyo ekibine. Ya işte çok önemli bir haber oldu. Hemen çekmemiz lazım. Hani sanki ayağa kalkabiliyormuşum gibi. Hiç unutmuyorum yani çok çok ilginç bir gündü o yüzden benim için de.
Abi bu Cem Yılmaz'ın Fundamentals'ta herhalde bir şey var ya. Hani senin hesabını inceliyorlar kesin dediği bir şey var ya. Kısım var ya bilmiyorum. Hani işte did you see him? Yeah. In relationship with Kezban. Hani kill him falan. Seninki de böyle. Bugün içtik. Yarın haber içti.
Maalesef öyle abi. Maalesef öyle.
İsterseniz yavaştan NBA muhabbetine evet. Girebiliriz.
Bugün, eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Bugün belli ki 3 saate bağlıyoruz podcast'i. Yani.
Abi Denver Nuggets. Şimdi tabii insanlara, dinleyenlere söylemek lazım kısaca. Biz şu anda playoff ve play-in potasındaki batı takımlarıyla alakalı yani playoff öncesinde bir takım sorular soracağız. Ve bu sorulara aslında cevaplar arayacağız. Bu sorulara takımların cevapları bulup bulamayacağını tartışacağız. O yüzden de biraz daha karamsar taraftan yaklaşabiliriz bazı takımlara. Ama hani bu aslında onların sezonunu negatif anlamda eleştirmek ya da negatif anlamda üzerine konuşmak değil. Daha çok hani eksik taraflarına ve başta ne gibi sıkıntılar playoff'ta çıkabilir onları değerlendireceğiz. O yüzden Denver Nuggets'la alakalı İnan Özdemir abi sana şunu sormak istiyorum. Yıllardır konuşulan bir konu, yok içsiz dakikalar aslında Denver Nuggets için ne olacak? Herhalde ilk olarak buradan başlayabiliriz.
Yani evet abi bu hani 3 sene öncesinden falan itibaren herhalde en çok konuşulan konu. Hatta yani bu sene mesela Jokic'in işte sahada olduğu, işte on-off istatistikler, sahada olduğu etki istatistiğiyle saha dışında kalmasını yarattığı boşluk arasındaki fark 20'ye falan çıktı ki. Hani Kentavius Caldwell-Pope da her zaman çok iyidir. Genelde yok hiç de oturup yok hiç de oyuna girdiği için o beşlerin performansıyla yedek beşlerin performansı arasında çok ciddi bir fark oluyor. Bu yani çok aslında klişe ama önemli bir konu bir yandan da. Çünkü insanlar Denver Nuggets'ı yenmek için bir boşluk arıyorlar. Yani Denver Nuggets'ın bir zayıflığını arıyorlar. Ve ilk 5 birbirini o kadar iyi tamamlıyor ki onu vurabileceğin yer her zaman yedek 5. Hatta geçen gün Chris Finch de dedi ya hani yeterince avantajı elde edemedik onlar sağ kenarındayken diye. Yani bu bir kere playoff'ta yani doğal olarak hani yok için 40 dakika oynamasıyla birlikte azalan bir şeye dönüşüyor bir kere. Yani onu söylemek lazım. Yani sen hani neticede playoff'ta artık çok fazla rotasyonun içine girmiyorsun. Şimdi onu kontrol ediyordum. Mesela geçen seneki playoff istatistiklerinde Jamal Murray 40 dakika, Nikola Jokic 40 dakika, Aaron Gordon 35 dakika, Kentavious Caldwell 34 dakika. Yani zaten buraya koyduğun zaman denklemi aslında 1,5 oyunculuk bir yedek grubu senin işini görüyor hale geliyor. Tabii buradaki en büyük soru işareti yedek 5 numaranın kim olacağıydı. Geçen sene bunu biraz Jeff Green'le birlikte yapmışlardı ama daha sonra insanlar böyle anlatırken hani işte Bruce Brown ve Jeff Green'li 5'ler sayesinde yedeklerde çok etki yapıldı dendi ama Jeff Green'in aslında her zaman o kadar büyük bir etkisi olmamışlar. Yani Bruce Brown da aslında geçen seneki yedek. Bu sene de onu ki geçen sene de bunun emarlarını vermişti. Bu sene de hani yok için oturduğu dakikalarda Aaron Gordon'ı 5'e koyacak ve normal sezonda daha az yaptığı şeyi yapıp klasik olarak o 5'in içerisine Jamal Murray ya da Michael Porter Jr.'ı koyacak gibi görünüyor. Bu bir soru tabii ki, sorun tabii ki. Yani üretimi duruyor o 5'in. Elbette yok içli 5'ler kadar etkili olmuyor ama Peyton Watson'ın çıkışını düşünürsek ben Peyton Watson'ı aşırı beğeniyorum. Yani Peyton Watson tam benlik bir oyuncu. Aynı anda iki yerde birden olabilen bir savunmacıdan bahsediyoruz çünkü. Yani çılgın bir adam zamanlama açısından. Hani Peyton Watson'ı oraya koyup ki Christian Brown'un bile önüne geçişti belli açılardan rotasyonda. Peyton Watson'ı oraya koyup işte normal 5'ten yok hiç çıkarıp Aaron Gordon'ı 5'e koyduğun atıyorum Reggie Jackson'ı ekleyebilirsin oraya. Jamal Murray'i koyabilirsin. Michael Porter'ı koyabilirsin gibi 5'ler bana aşırı endişe vermiyor ne yalan söyleyeyim. Yani bundan bir avantaj elde etmeye çalışan takımlar olabilir tabii ki. Ama sen kendi ana planında rakiplere 8 sayılık, 12 sayılık bir avantaj koyduğun zaman bu 7-8 dakika bana çok büyük bir kayıp gibi gelmiyor. Rakiplerin de bu 5'lere karşı oynayacağı 5'lerin yedek 5'ler olduğu düşünüldüğünde.
Fet abi sana da hem aynı soruyu sorayım hem diğer taraftan da genel anlamda bununla paralel şekilde tabii bench katkısını nedenle görüyorsun yani? Ne kadar güveniyorsun Denver'ın bench'ine? Yok 300 dakikalarda özellikle.
Ya ben şeyi seviyorum. Şimdi mesela bir süper yıl her NBA'de her contender'ın bir tane süper yıldızı var. Ve onsuz oynamayı öğrenmek zorundasın. Çünkü 8 dakikada olsa 9 dakikada olsa oyuncu oturmak zorunda. Özellikle işte 25 maça uzayan playoff şeylerinde yollarında. Ben şeyi daha çok seviyorum. O süper yıldız kenardayken başka bir şey oynayan takımları. Rakibi başka bir noktadan vuran takımları. Mesela DeMarcus Cousins'ın Denver. Yok için oturduğu dakikalarda DeMarcus Cousins oynayan Denver. Yani kötü bir çakması gibiydi yok işli Denver'ın. Ancak
Doğru.
Nunaji ile Paul Watson aynı anda
Bak,
koyuyorlar sahaya. Yok hiç yokken. O
yine
şey.
yaptı ya.
Efendim?
Tatum atın kardeşim.
Ne dedim?
Paul Watson.
Paul Watson kim?
Geçen konuşmuştuk ya, aktivist miydi?
Olabilir. Olabilir.
Aynen
Uşak
bir
Spor'un
İngiliz bir
basketbolcu
şeydi
olabilir.
galiba değil mi abi? İngiliz bir solcu bir yazardı diye hatırlıyorum ben. Ya da
Evet, ben
sol
de.
kavgalı bir yazar mıydı? Guardian'da falan arada yazılarını görüyorum.
Abi olur ya yani olur. Olur maalesef. Öyle var çak şeylerimiz. Kaymalarımız. Neydi?
Anadolu
Peyton
bir abiymiş bu arada.
Tamam. Peyton Watson. Yani Peyton Watson'la Zignaji yan yana koyuyorlar ve tamamen artık her perdede şov apa çıkan, herhangi bir switch yapmaktan asla çekinmeyen. Mesela yok hiç drop yaparken o ikili neredeyse hiç drop yapmıyorlar. Hani tamamen farklı bir şey oynayan bir takıma dönüşüyor ve mesela bu iki Boston maçında mesela Denver'ın en büyük rakibi ligde herkes kabul eder ki Boston. Çünkü Denver finaller favorisi olarak geliyor ve muhtemelen doğudan da Boston gelecek. Hani Boston'ın şu doğudan çıkamaması çok büyük bir sürpriz olur. Mesela Boston'a karşı iki maçta karşı karşıya geldi. Jokic'siz dakikalarda aldığı sayı farkı, diferans, Jokic'i dakikalarda aldığı diferanstan daha büyüktü Denver'ın. Hani birinde 7 sayı, birinde 5 sayı daha fazla fark yaratıyordu. Bunun sebebi de mesela Watson, Nunaji ikilisi, Jaylen Brown, Jason Tatum hatta Porzingis'e baskıyla farklı bir şey oynatabiliyor olmasıydı. Ben Denver'ın Tabii bunun şeyde çok büyük avantajını yaşadılar. Hani Jokic içeriden yetişen bir yıldız, Murray içeriden yetişen bir yıldız. İşte Aaron Gordon 3 senedir bu takımda, Michael Porter içeriden yetişti. Hani 2 senedir bir Pop'la şey geldi takımın içine. Christian Brown da yine içeride NBA basketbolun Denver'ın içinde öğrendi. Hani bu yapının içinde bu ikinci bir oyunu, kısa bir oyun olsa da ikinci bir oyunu icat etmiş olmaları Denver'ın dördüncü sırayla birinci sıra arasındaki farkı yaratmasına sebep oldu. Ki Jokic'in sezon boyu da domine etmedi Jokic şeyi ligi. Hani Yannis çok şey olarak yük taşıyarak oynadı. Doncic çok yük taşıyarak oynadı. Şai çok yük taşıyarak oynadı. Hatta Jalen Brunson da çok yük taşıyarak oynadığını söyleyebiliriz. Ama Jokic neredeyse hep üçüncü vitesteydi. Ve bu üçüncü vitese takabilmesinin şeyi bu ikinci oyunun verimiydi. Yani ikinci yumruğuyla da sol yumruğuyla da birçok takımı nakavt edebiliyor Denver. O yüzden bu Jokic'siz dakikalarda Mike Malone'un başka bir şeyin olması, planının olması ve o planının da doğru bir plan olması, çalışabilir bir plan olması önemli. Burada tabii ki yani ne olursa olsun playoff'ta bir gün gelecek. Watson, Nunez ne kadar üçlük atabiliyorsunuz gösterin bakalım diyecek. İki maçta da Watson'a karşı toplam 4 üçlük falan atmıştı. Hani göstermişti onu. Ama bu 7 maça uzayacak serilerde onu test ediyor olacağız. Bakalım hani ben eğer Dallas çıkarsa özellikle şeyden yarı finalde karşısına Denver'ın Jason Kidd yani ne kadar eleştirirsek eleştirelim adam yeniden gösterdi ki iyi bir savunma koçu. Birazdan geleceğiz Dallas'a. Bu Denver'ın bench'ine soracağı soruları merak ediyorum açıkçası.
Geçen seneki takımda şimdi playoff zamanı geldi. Michael Porter Jr.'ın üzerine gidildiği anlar oluyordu ve aslında bazen de kenarda oturtması gerekiyordu. Hatta yani hep konuşulan bir şeydi işte ya yani Michael Porter Jr.'ı o kadar da tutmuyor koç diye. Oradaki Joker'i Bruce Brown'du. Peki bu sene hani Peyton Watson ya da Christian Brown'a ne kadar güveniyorsun sen bu konuda? O rolü doldurabileceğini. Yani
Onu mu?
MPJ efendim?
Bana mı sordun?
Evet sana.
Ya tabii ki Bruce Brown hani
Ya da ne
en
kadar
şeyden
etkiler
biri.
öyle diyeyim ya da ne kadar etkiler.
Ya Bruce Brown işte Brooklyn Nets'te özellikle Brooklyn Nets'te oynadığı playoff run'da da çok iyi performans göstermişti. Tüm kısa devrilmeyi çok iyi yapıyordu. Ve rebound'da da ezilmiyordu ama ya yok hiç olduğun zaman elinde yok hiç olduğu zaman hata şeyin çok azalıyor. Hani hata yapabilme lüksün artıyor açıkçası. O yüzden ben Denver'ın Bruce Brown'la Peyton Watson arasındaki farkı idare edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Bruce Brown gittikten sonra aradaki fark o. Hani hakikaten Peyton Watson farkı. Hani Brown'un daha büyük bir adım atmasını bekliyorduk. Brown sene içinde o adımı atamadı maalesef. Michael Porter Jr. da başka bir oyuncuya dönüşmedi. Ama ben işte 7 maçta 4 kere kazanacakken 2 kere kazanmak arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bruce Brown'la Peyton Watson arasındaki farkı. O yüzden ben yani İnan abi girişte övdü. Ben de sezon boyunca ne zaman Denver konuşsak çok övmüştüm Peyton Watson'ı. Çünkü Boston maçlarından sonra konuştuk 2 kere Denver'ı. Onu da hatırlıyorum. Hani ben Peyton Watson'a o konuda güveniyorum. Gayet güveniyorum. Özellikle şeyin Bruce Brown'un Toronto'ya gittikten sonraki halini gördükten sonra hani belki de fark etmez diyebilirim yani.
Peki Denver konusunda İnan abi eklemek istediğin ayrıyeten bir şey var mı?
Abi şeyi merak ediyorum cidden. Yani neticede işte siz de bahsettiniz. Yani orada doldurman gereken bir kota var. Yani ben kesin onlardan birinin Peyton Watson olduğunu eminim. Christian Brown da kesin olacak. Reggie Jackson'a da şans vereceğini düşünüyorum. Hani 8 oyunculu bir rotasyon var gibi görünüyor şu anda. Mesela Justin Holiday kendini oraya atabilir mi? O bir opsiyon olarak kalacaktır. İşte Zeke Nnaji oraya kendini atabilir mi? Bunlar biraz rotasyondan düştüler Aaron Gordon'un 5 numaraya kaydırılmasıyla birlikte. Mesela Julian Strother'ın ben oraya girebileceğini düşünüyordum ama henüz oraya hazır olmadığını gösterdi yani. Pek buraların topçusu olmadığını gösterdi ki daha zor tabii yani gelir gelmez Denver rotasyonu içerisinde süre almak. Ama ya bir iki tane böyle saçma Reggie Jackson maçı da görebileceğimizi düşünüyorum playoff'ta. Yani Reggie Jackson'ın hiç yoktan dördüncü çeyreğin ilk 6 dakikasında böyle çıldırıp Michael Malone'un ulan bir dakika daha bunu oyunda tutsak mı falan dediği ama sonra bir dakika daha oyunda tutup pişman olacağı falan bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Reggie Jackson deneyimi de ilginç olacak. Onu da takip edeceğim. Peyton Watson'ın belirli bir rolü var. Christian Brown'ın belirli bir rolü var. Ama şimdi Reggie Jackson'ın rolü bir rol değil aslında. Yani ucu açık bir şey. Tanımı olmayan bir şey. Şimdi eğer Jamal Murray'i Aaron Gordon'la 5'in içine koyarsan playoff'ta veya işte Michael Porter Jr.'ı koyarsan onların bir numarası Reggie Jackson yaptığında o akışı ne kadar sürdürecek, kendi skoruyla takımı oynatma arasındaki dengeyi nasıl kuracak onları merakla bekliyorum.
Valla ben daha bir şey bekliyorum. Özellikle hani Reggie Jackson konusunda tamamen yani şey bench'te oturtulmasa bile ben ilk yarılar oynayıp böyle ikinci yarılar pek oynamayacağını falan düşünüyorum ya. Hani Jason Holiday daha fazla süre alabilir gibi geliyor bana.
Yani fizik
Özellikle
olarak fiziğe ihtiyacın varsa bu senaryo cidden olabilir. Yani çünkü Jamal Murray'i oynatacaksan daha fazla orada Reggie Jackson olan ihtiyacın daha da azalıyor mesela. Yani bunu deneyebilirler. Bir maç oynayıp 20 dakika sonraki maç 7 dakika falan oynadığını da görebiliriz. Haklısın o açıdan yani.
evet. Yani ya çünkü abi şey oluyor mesela ya ikili oyun oynuyorlar diyorsun ya indir o top yok içe kendi topuna gidiyor yani şey böyle hani sen dedin ya takımı oynatma ve kendi şutuna gitme konusundaki oyuncu çizgi genelde o çizgiyi pek ayarlayamıyor çünkü kafasında genelde kendi şutuna gitmek olduğu için özellikle hani doğru kötü zamanlamada bir de o kötü kararlar başını ağrıtırsa bence yani tam düşüncem yani tabii koç Michael Malone özellikle bazı eşleşmelerde onu tamam abicim senlik pek bir mevzu yok burada otur bakalım diyebilir gibi geliyor. İkinci takımımıza geçelim isterseniz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
Geçelim abi.
Burada da Feth hocam senle başlayalım. Minnesota Timberwolves. Towns dönüyor. Bu önemli bir gelişme. Ama Towns'u o kadar aramadılar. Aslında onun olmadığı bölümde. Birincisi buradaki temel noktayı soracağım sana. İkincisi biz bunu seninle geçen yine konuştuk. Bu soruyu yine tekrar sana sorayım. Gobert'li savunma sence playoff'ta hani tırnak içerisinde patlayabilecek bir savunma mı yoksa o Utah takımıyla bu Minnesota takımını ayırmak mı lazım?
Şimdi sıra sıra gidelim. Bir, Towns'un eksikliğini çekmemenin sebebi yani birden 9'a kadar 10 sebep sayacaksak Naz Reid. Yani bence net bir şekilde yılın 6. adam ödülünü alması lazım. Yok yani daha iyisi yok bu sene. Ki hani bu adamın undrafted post-up pivotu olarak Minnesota'ya imza attığını falan düşününce geldiği nokta yani Klazout'a benim diyen kanat oyuncusundan benim diyen kısadan daha iyi saldırıyor. Pota etrafında müthiş bir parmak hassasiyeti var. Çok çabuk. Öyle böyle iyi bir dış şutu var. Yani şeye baktığın zaman, istatistiklere baktığın zaman takımın ilk 5 oyuncusu Jaden McDaniels'dan daha yüksek istatistikleri yaratıyor. Advanced stats yaratıyor açıkçası. Yani pivota yakın bir fiziği olmasa belki direkt Naz Reid, Gobert, Towns üçünü yan yana dizip Jaden McDaniels'ı bench'ten de getirebilirdi bu takım. Hani bu takımın sezon boyu bir oyunu, bir hücumu istikrarlı bir şekilde oynayabilmesinde Nazrid'in adını çok daha fazla anmak gerekiyor. Hani tam zaten All-Star bir maksimum kontrat oyuncusu. İşte Gobert de yıllarca savunma oyuncusu olmuş. İşte Anthony Edwards'ı zaten ligin yeni yüzü olur mu diye konuşuyoruz. Mike Conley kariyeri tartışmaya değmez. Ama Nazrid'in burada yaptığı o tutkallık müthiş açıkçası. Bunun hakkını vermek lazım ki bunun hakkını da yılın 6. adam ödülünü alarak ele geçecek bence. İkinci soruya gelecek olursak Utah takımlarıyla farkı ya da bu takım bu savunma şeyde patlar mı? Playoff'ta patlar mı sorusu. Tabii ki şimdi ilk önce bu eşleşme sorusu ve şu an Batı'da herhangi bir eşleşmeyi konuşmak mümkün değil. Hele özellikle 2 gün önceki Denver maçını kaybettikten sonra Minnesota hani 2 mi olacak, 3 mü olacak, 1 mi olacak? Play'inden kim gelecek? Hani tamamen o artık önümüzdeki hafta biz playoff eşleşmelerini konuşurken tartışabileceğimiz bir konu ama şu. Utah takımları Gobert'i hücumda taşımak için kurulmuş takımlardı. Yani işte mesela etrafındaki oyuncuları hatırlayalım. Utah takımında işte 1 numara Mike Conley, 2 numara ya da
Anladım.
Ricky Rubio, 2 numara Donovan Mitchell, 3 numara Joe Ingles, 4 numara Bogdanovic. Bench'e bakıyorsun George Niang, hani Jordan Clarkson bunların içinde savunması ya bu da iyi savunmacı diyebileceğim bir adam bile yok. Bu takımın hele şeyin bench'i falan bile yoktu yani. Rudy Gobert'in arkasını oynasın diye Udoka, Azubuike'yi falan seçtiler. Azubuike en son nerede gördüm ben Azubuike'yi? G-League izlerken mi gördüm? Hani lig dışı kaldı herif. Yani
Bir tek
Utah
Royce O'Neal vardı işte yani.
ha, bir Royce, abi Royce O'Neal'a da açıkçası ben Gran Canaria'da savunmasını beğenmezdim. Adam NBA'de birebir baskıcı oldu yani. O da iyi bir savunmacı, çok iyi bir savunmacı demem Royce O'Neal'a. Özellikle atletizmi gereği. Hani hani o Utah takımları asla bence savunma şeması olarak bu Minnesota takımıyla karşılaştırılamayacak takımlar. Bu Minnesota takımını saymaya başladığınız zaman işte Kyle Anderson, Jaden McDaniels, Anthony Edwards ne olursa olsun şeye göre bence artı bir savunmacı Donovan Mitchell'a önce fizik ve
Çok
isteme
çok.
olarak. Nickeil Alexander Walker bu sene içinde takımın kazandığı bir değer. Hani bu takımın rotasyonu Gobert taşısın için değil Gober'in etrafına nasıl en iyi yapıyı kurarız diye şey olmuş bir takım ve kesinlikle potayı kapatıyorlar. Mesela Utah takımına karşı potayı şeye girip boyalı alana girip dışarı servis yapabiliyordun. Özellikle o mesela malum Clippers serisinde Clippers'ın kazandığı. Orada drive and kick'i çok rahatlıkla yapabiliyordu. Çünkü dışarıda işte Bogdanović İngiliz ilk dribbling'de yiyorlardı şeyi. Onların olayı Gober'e getirmekti oyuncuyu ve kick'i yapabiliyorlardı. Ancak şimdi Minnesota'da nerede bulacaksın dışarıda o deliciliği? İlk soru o. Yani Gober'e gelene kadar daha sorması gereken çok soru var takım. Mesela özellikle bir de şeye gelecek olursak, eşleşme düşünecek olursak, mesela Sacramento'nun şut atan uzunu kim? Gober'i sıkıntıya sokacak. Yok. Phoenix'in kim? Nurkic mi atacak mesela?
Kısa 5. Kısa 5'e dönecek.
O zaman daha büyük sorunu. Öbür tarafta Anthony Davis turnike şov yapacak demek. Mesela yani. Hani Pelicans için de bu soruyu sorabilirsin. Mesela. Çünkü Pelicans'da Zion Williamson'ın üstüne iki pivot kapandığı zaman Zion sıkıntı yaşıyor. Öbür taraftan yeterince ya uzun ya da çabuk olan pivotları yok yani. Pick and roll'da ya Valenciunas'ı harcıyorsun ya da Lillas Junior'da hücum reboundıyla saldırabiliyorsun.
Hani ya, o da yüzden, ya da Zion'a 5 çık.
O zaman zaten iyice turnike şov oluyor pot altı. Evet, yine.
Olan nişanını yapıyorsun bugün.
Aynen, olan nişanını yapıyorsun. Hani o yüzden ne olursa olsun bu bir eşleşme sorunudur. Yani Utah takımları da öyle, yani şampiyon olmadılar ama Houston'a kök söktürdüler. Clippers takımını 7'ye götürdüler. Yani Gober'i ağır eleştirdik ama o takım yine o finaller, o ligin en iyi 3 takımından biri olma, 5 takımından biri olma iddiasını sağlayamadığı için o eleştiriyi alıyordu. Bu Minnesota takımı bence ilk turda gerçekten hem iç sahasıyla hem oyunuyla karşılaşmak istemeyeceğim bir takım. Ve ben Gober'in bence bu sene yılın savunmacısı Gober olacak ve çok tartışmalı bir yılın savunmacısı ödülü olacak. Çünkü ben Banyama özellikle o Christian Brown şey olan viral olan Christian Brown videosuyla iki tarafta tartışmalı bir ödül olacak. Ancak ben bunu ya ben yılın savunmacısı ödülünü boşa almadım diyeceğini özellikle ilk turda düşünüyorum. Ancak ikinci turda orada ilk önce eşleşmenin kim olacağına göre değişecek ama muhtemelen Oklahoma City olacak. Orada bir daha bakacağız. Chet Holmgren orada da Chet Holmgren'i. Aynen. Yani hem Chet Holmgren'i şey yapacağız, sorgulayacağız. Evet, hem Rudy Gobert'i sorgulayacağız iki taraftan.
Tabii katılıyorum abi. İnan abi hem bu sorutunu yine seninle cevaplamanı rica edeyim. Diğer taraftan da sana aslında şunu sormak istiyorum. Minnesota'nın savunması ne kadar onları maç içerisinde tuttuysa da hücumdaki verdikleri o yanlış kararlar ve genelde maçın içindeki o alele kapılmaları, o maçın coşkusuna kapılıp sürekli saçma sapan tercihler yapmaları ile birlikte de kendi ayaklarına çok sıktıklarını gördük. Şimdi birincisi bu dengeyi nasıl bulacaklar? İkincisi hücumun bir şeyini görüyor musun playoff dönemi geldiğinde? Yani biraz daha sakin kalacaklar, biraz daha şey yapabilirler, hani kendini dengeleyebilirler diye bir düşüncem var mı? Yani bir inancım var mı bu takımla alakalı? Yoksa playoff zamanı başlarına ağrıyacak bir konu olacak mı bu?
Ya endişeliyim abi hücumları konusunda. Ki hani mesela az önce Denver Nuggets'tan bahsettik. Denver Nuggets'a dair hani bir şeyden çok eminiz ya. Son 6 dakika geldiğinde bu iki yani herhangi bir takımda Denver Nuggets kafa kafaya olduğunda Nuggets'ın oynayacağı oyunu ve rakipte açacağı delikleri biliyoruz. Nasıl değerlendireceğini biliyoruz. Minnesota'da bu biraz Allah'a emanet bir konu. Yani Minnesota'da bunu hiç kimse bilmiyor. Chris Finch de dahil kimse bilmiyor. Çünkü biraz tabii savunma kimliği üzerine bu takım kurulduğu için yani Rudy Gobert'in boyalı alan savunması üzerine kurulduğu için yani sezon boyunca da ligin en iyi savunması, en iyi savunmalarından biri olarak gittiler. Yani Gobert'le sahada bakıyorsun. Hani 107-108 savunma ratingiyle tutuyorlar rakipleri. Hani boyalı alanda rakiplerin atışlarını inanılmaz derecede etkileyen bir uzun falan bunlardan bahsetmeye gerek yok ama yani bu takımın kimliğini önce savunmada oturtup hücumda biraz işte Mike Conley'nin ikili oyunu oynama ve oyun okuma becerisi, Anthony Edwards'ın yaratıcılığı ve Karl-Anthony Towns'ın hareketli aldığı toplarla potaya gitmesi üzerine kurmuş gibi Chris Finch. Yani çok farklı varyasyonlar yapıyor işte. Bazen Towns ve Gobert'i ikili işte çift perde üzerine koyuyor. Bazen Nazri'yi de orada pick and pop oyuncusu olarak kullanıyor veya açık alanda Nazri'yi de özgürlük tanıyor. İşte McDaniels böyle bir orta mesafe garip bir atış geliştirdi kendine. Hani topun bombeli bombeli potaya gitti ve bir şekilde içine düştüğü bir atış geliştirdi falan. Yani hepsine baktığın zaman bir savunma temelli, hücumda da belirli şeyleri yapan bir takım görüyorsun. Ama biraz ezber bir takım bu. Yani ezber derken de hani belirli ezberleri öğrenmişler. Hani Gobert'le Conley sahadayken mesela onların ikili oyun oynayacağını biliyorsun. Anthony Edwards'la Nazri iç sahadayken onların nasıl oynayacağını biliyorsun. Bunlar birbirine iyi uyan ikililer mesela. Veya işte Nickeil Alexander-Walker oyundayken bu takımın nasıl bir oyun oynayacağını biliyorsun. Fakat son 5 dakikaya geldiğinde sen en iyi oyuncularına sahada olmak istersin. Yani senin en iyi oyuncularında genelde oynattığın kadroda Conley, Edwards, McDaniels, Towns ve Gobert kadrosu. Şimdi bu hani sezon boyunca çok iyi iş çıkaran bir kadro. Evet, çünkü hani savunmada gayet iyiler, hücumda da belirli bir standardı. Lig ortalamasının hep üzerinde gittiler. Fakat abi playoff'ta Conley'nin çok fazla artık üçlük kullanmayacağını bilen takımların ona mesafe vereceğini biliyorsun. Gobert'i rakip takımların hiç savunmayacağını biliyorsun. Ve Anthony Edwards üzerinde bir yoğunluk olacağı da çok açık. Yani McDaniels'ı bırakacakları bölümler olacak. Anthony Edwards'ın üzerinde bir yoğunluk olacağı çok açık. Şimdi orada Anthony Edwards bu sezon iyi oynadıkları maçların pek çok maçın da sonunda gördüğümüz gibi. Ya bu benim gecem artık. Ben Amerika'nın yeni süperstarıyım. Bu şutu da atarım. Abi şutu mu atacak? Yoksa Minnesota maç içerisinde ona hücumda bir şeyler getiren setleri, oyunları oynamaya devam edecek mi? Şimdi buna kimse ikinci soruya evet diyemiyor gönül rahatlığıyla. Yani Chris Finch'e sorsan Chris Finch de emin değil. Onların hakikaten maç sonunda bir ne yapacağını bilmemek gibi bir durumu olabiliyor. Orada da sonuçta Anthony Edwards çok yetenekli bir oyuncu. Karl Anthony Towns çok yetenekli bir oyuncu. Ya dur sırayla biz yeteneklerimizi gösterelim yarışına bir giriyor o iş. Oradan sonra çıkışın olmuyor. Yani orada seni Denver'da yener. Orada seni OKC de yener. O tip bir şey girdi. Çünkü bunlar son dakikaları daha iyi oynayan takımlar. Atıyorum orada seni Lakers denler, Clippers da Dallas da yenebilir. İşte bunlar senin aslında belli açılardan daha iyi olduğun takımlar. Denver dışında bırakıyorum. Ama playoff basketbol dediğimiz şey veya playoff'ta seri kazanmak dediğimiz şey biraz oraları oynamak olduğu için çok endişeliyim bu konuda.
Abi katılıyorum kesinlikle. Bir de şimdi şöyle bir durum da var bence. Özellikle rakipler Mike Conley'nin üzerine gittiğinde işin diğer tarafında, savunma tarafında işte örnek ver, Dallas'la oynuyorsun diyelim, işte Luka ile Kyrie diyor ki gel bakalım Mike Conley perdeye. Orada mesela hani o işte Conley'nin sürekli üzerine gittiklerinde ve onun belli bir noktada artık hani hem yorulması mı diyelim ya da hem belki kafaca biraz da sağ dışına atılmasıyla birlikte bu sefer şey sıkıntısı oluyor. Oraya kimi koyarsan koy bench'ten. Belki biraz Monte Morris de var tabii ama bu sefer yani en net şutörünü de sağda tutamamaya başlayabilirsin. Öyle bir risk de var sonuçta. Yani bence yani Conley'nin sağda kalabilmesi de Minnesota için playoff zamanı geldi. Önemli bir fark olacak. Çünkü işte bu takımın seri yakaladığında ya da maça tuttuğunda mesela son Denver maçını hatırlayanlar olacaktır. Yani ne zaman Denver ya seri yakalasa, öne geçse, maçın içinde ortak olsa, momentum arkasına geçse hep Conley'nin şutlarıyla sağda kaldılar. Hani yetmedi tabii maç sonunda ama hep Conley en kritik yerde o isabetleri buldu. İşte bence hani bu yaşta bu kadar biraz Conley'e bağımlılık olacaklarını düşünüyorum ama bu da bence o kadar iyi bir durum değil playoff'a geldiğinde.
Hatırlıyorum abi ve hani Conley'de 30 dakika sahada kaldığında öyle cayır cayır şut atan bir oyuncu da değil. Yani 30 dakika sahada kalsa çift taneli şut denemesi yapar mı çok emin değilim. Hani mesela aşırı fırsat olursa yapar. Ama Conley'nin temel düşüncesi ben yanımdakini oynatayım olduğu için şimdi onu oradan çıkardın. Evet, Montemoris'i kullanmaya başladı belirli beşlerde mesela. Şans verebilir. Veya işte sezon boyunca Nickeil Alexander-Walker'a orada şans verdi. Kyle Anderson'dan her zaman istediğini alamadı mesela. Kyle Anderson deneyiminden bu sezon çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Ama şimdi playoff'ta diyelim ki sen Conley'nin üzerine saldırılmasını istemiyorsun. Şimdi Edwards'ın yanına koyacağın oyuncuyu seçmek de çok zor burada. Nazri'yi alıp yani çok çılgın bir şekilde Nazri, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert dener mi playoff'ta bilmiyorum. Yani bunlar çok çılgın denemeler olabilir tabii ki. Bunu deneyebilir. Normal sezon dönemde ama bunu yaptığını gördük. Fakat orada yani hücumu dengelerken savunmadan eksik yaşama, savunmayı dengelemeye çalışırken de hücumda eksik yaşama gibi bir sıkıntın hakikaten var. Zaten bu Minnesota'nın uzun vadede soru işaretlerinden biri de bu olacak. Yani Edwards evet gelişiyor. Edwards çok net bir şekilde bu takımın merkezine oturdu. Ama senin oyun aklının Conley'de olması çok iyi bir şey değil artık. Yani bu son aldığı kontrat bittiğinde 37-38 yaşında olacak bir oyuncunun senin oyunun aklın olarak kaç dakika sahada kalacağı çok büyük bir soru işareti çünkü.
Abi Edwards konusunda sadece şey ekleyeceğim. Ben mesela hani gelişimden bahsettin ya sen. Ya şeyi çok iyi yapmaya başladı. Hani rakipler üzerine iki kişi kaldığında ikili oyunda topu yani Gobert'e indirmeye çalışmak yerine ya da iki kişinin üzerine şut atmak yerine o zayıf köşedeki oyuncuyu daha iyi buluyor. O tek elle işte zayıf köşe atışları pastarı geliştirir kesinlikle. Ama İşte mesela izliyorsun abi o bunu 40 dakika boyunca çok iyi yapıyor ama son yani 6-8 dakikaya geldiğimizde bunları yapmamaya başlıyor. Ya da işte maç elden gitmeye başladığında benim bu maçı kontrol altına almam lazım demeye başladığı an zaten Minnesota'nın problemleri ortaya çıkıyor. Aynısı Karl Anthony Towns için de geçerli. O yüzden bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Pilot zamanı geldiğinde kendilerini biraz dizginleyebilecekler mi? Onu da
Kesinlikle abi
göreceğiz.
yani sonuçta Karl-Anthony Towns'ta da şey var ya hani Karl-Anthony Towns'ın iyi oynayabilmesi için topu doğru yerde alması lazım. Hani topu sabit bir şekilde alıp yere vurmaya başladığı an eyvah demeye başlıyorsun biraz. Çünkü hani bir boşluk yok orada ama Karl-Anthony Towns diyor ki aslında ulan burada bir boşluk var. Aslında yok orada bir boşluk ve oraya girmeye başlıyor. Şimdi onun yerine Karl-Anthony Towns'ın daha az düşündüğü ama eyleme geçtiği bir şekilde daha pratik bir halde o topu ona verebilirsen, akışın içinde verebilirsen kazanabiliyorsun. Fakat playoff'ta şu sorun şu. Bir ulusal televizyon maçları oluyor playoff'ta çoğu zaman. Zaten molalar hayvan gibi uzun sürecek. Oyunun ritmi çok düşecek. Tekrarlar olacak. Son bölümde fauller olacak, tartışmalar olacak. Onların her seferinde sen yarı sahada hücum etmeye başlıyorsun. Kenardan dönmeye başlıyorsun. İşte oralarda ne kadar onun oyun pratiği ve aklı kaldırabilir oraları. Hani bunu bu adamlar akılsız, aptal demek için söylemiyorum. Yani bir hakaret yok burada. Fakat başka şekilde düşünüyor oyunu. O başka bir şekilde düşünme hali de sanki tam playoff hali değil gibi geliyor bana. Ama yani yanılırsak ne mutlu diyeyim.
Tabii. Yeteneklerine fazla güveniyorlar diyebilir miyiz?
Yani evet fazla güveniyorlar. Ya da bazen daha yeteneklerinin olmadığı bir yeri varmış gibi hayal edebiliyorlar.
Peki bu da Fede'de son bir şey soru sorayım. Bu tabii bu sezonla alakalı bir soru değil aslında direkt ama.
Sen sormadan. Az önce Kyle Anderson aleyhinde bazı söylemlerde bulunuldu. Hani burası Kyle Anderson'a meydan okunacak yer değildir. Ben ilk önce hani bu disclaimer'ı hani tüm sonuçta bizim senelerdir oluşturduğumuz bir dinleyici kültürü var. Ben Kyle Anderson deyince aşk şarkısı söylemeye başlayan, kendimi yerden yere vuran bir insanım. O yüzden hani kınıyorum, katılmıyorum. O notu düşeyim. Sor abi sorunu, buyur lütfen.
Minnesota'dan erken bir veda görürsek şayet.
Evet.
Towns takası görebileceğimizi düşünüyor musun?
Ya abi bu takas muhabbetleri kim alacak üzerinde? Hani kim alacak, ne alacaksın karşılığında? Sen hani Rudy Gobert takasına girdikten sonra yani bu takımın belli bir gelecekte bir draft kapitali yok. O yüzden Towns'ı bozdurma takası yapacaklar çok büyük ihtimalle. Ve işte Towns'ı göndermene değecek, karşı tarafın da Towns'ı aldığına değecek bir takas şey yapabiliyor musun, canlandırabiliyor musun gözünde?
Ya takasın üzerine düşünüyorum. Şu anda geldi aklıma soru. O yüzden.
Yani ben o yüzden hani takas dediğin şey hani gerçekten ne alacaksın ne vereceksin sorusu olduğu için ben bu kadar iyi geçen bir hani beklentilerin bu kadar üstünde geçen bir normal sezonun ardından Anthony Edwards'da gelişiyorken Minnesota'nın Edwards gelişecek ve biz daha iyi bir takım olacağız fikrine yatırım yapacağını düşünüyorum. O yüzden yakın gelecekte çok majör bir değişiklik beklemiyorum Minnesota'dan.
OKC'ye geçelim mi?
Tabii abi geçelim. Biz
Yeni
sana
takımı. Efendim?
soralım istersen.
Aha benim takım girdi.
Aha.
Hadi ben sana soruyorum.
Buyur abi.
OKC ilk turda alttan gelenler için ham yapılacak takım olur laflarını gördüğün zaman sinirleniyor musun? Ve böyle evde yumruğunu sıkıp gününüzü göreceksiniz diyor musun?
Yok abi yumruğumu sıkmıyorum ama şey diyorum yani Lakers dışındakilerin hepsiyle çarpışırız diyorum yani.
Ha,
Ve
Lakers'a
beşte de
katılıyorsun yani.
tabii Lakers'a katıyorum abi yani hani ilk turda LeBron almak istemem karşıma. O
Peki
yüzden
sana o zaman bir cesur soru. Şimdi tahmin yapma yerine gelmedik de. Lakers'da OKC eş işte. Tahminli mesela. Şu an tamamen salla yani. Sallamak istemezsen de anlarım. Ne üzerine yaparsın?
abi Lakers ilk iki maçtan birini çok kasar ve o maçı alır OKC'de. Bir tanesini salak. Biz birbirle gideriz Los Angeles'a. 3-4'ten birini yine blowout'la kaybederiz. Bir tanesini yakın geçer ama bir şekilde LeBron, hakemler, Anthony Davis falan kaybederiz. 3-1.
Oo,
OKC'deki 5.
hakemler.
OKC'deki 5. Oklahoma'daki 5. maçı alırız. 6. maçta da çarpışırız ama muhtemelen dağılmış oluruz ve kaybederiz. 4-2 kaybederiz diyorum ben.
Yani geçen sezonki o mesela ilk Memphis maçı gibi Lakers'ın yani Austin
Aynen,
Reeves'in
aynen.
son çeyreği parçaladı. Rui Hachimura'nın bir anda Ray Allen'a dönüştüğü maç. Ya öyle bir şey yaşasan OKC taraftarı olarak herhalde kendini vurmaya doğru gidersin abi maçtan çıkışta. O
Ya
maç
bir
bazen
de
unutuluyor yani. O Memphis takımı travma yaşadı ya resmen.
şöyle bir sıkıntı var abi. Hani Oklahoma Lakers'la fiziksel anlamda eşleşemediği için belli sıkıntılar olduğu için ki bence aslında bazı noktaları biz törpüleyebiliriz. Hani playoff zamanı geldiğinde koç biraz bazı şeyleri değiştirebilir ama şu oluyor hani risk alman lazım. Şimdi sen biraz hani Austin Reeves'ten iki adım yardım getireceksin. Şimdi o adam kalkıp o maçta 6 tane üçlük soktuğu zaman yani işte D'Angelo Russell. Bu sefer yani çaresiz kalıyorsun yani. İşte LeBron'a double getirmemek pota altında. Anthony Davis'le Chet Holmgren'i mesela birebir savunmak. Bunlar daha büyük tahribat yaratacak. O yüzden hani risk almamız lazım. Ve işte bazı mesela OKC'nin savunmadaki en önemli güç aldığı nokta rakibi çok fazla top kaybına zorluyor ve çok hani canlı top üreterek geçiş kovalıyor. Şimdi yani orada işler sıkıştığında beyler sakin diyen bir yani 20 senedir bir adam var yani sonuçta. Bu bağlamda bizim savunma planı da çok işlemeyebilir. Hani ben o yüzden hani Lakers kısmında geçmemiz için hakikaten rol oyuncularının kötü bir performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum Lakers tarafında. Ve bir de hani işte bizim mesela bizim takımda Dort'un iyi şut atması lazım. Yani işte ne kadar atabilir? Şimdi Dort atara bahis alıp Austin Reaves atamazsa bahis almak da çok makul gelmiyor bana. O yüzden çok şey hani ekstra şeyler olması lazım bizim geçmemiz için o seri.
Doğru,
Öyle
güzel,
diyeyim.
objektif bir okuma oldu.
Onun dışında isterseniz ben size sorayım yani siz soracağınız bir konu varsa oradan gidebiliriz. İnan abi sana şunu sorayım abi OKC ile alakalı. En büyük sorunu hep uzun zamandır sezon başından beri şu konuşuluyor. Tecrübesizlik ve fizikli olmama hali.
Hı
Sen
hı.
en büyük sorunu hangisinden görüyorsun? Yani tecrübesizlik mi daha büyük sıkıntı olur OKC için yoksa fizikli olmama hali mi?
Abi yani tecrübesizliği Minnesota'ya göre biraz da, ki Minnesota geçen sezon aslında sert bir tecrübe yaşadı yani, onlar yani Denver'la iyi bir seri oynadılar açıkçası. Ama OKC'nin ben aşırı tecrübesiz olduğunu düşünmüyorum. Yani çok genç bir takım, ama OKC'nin şey avantajı hoşuma, yani bir stil olarak ya da takımın sezon boyunca sergilediği kimya olarak son anlara oynama becerisi var. Bir yatkınlık var bu takımda. Çok belli yani. Şimdi tabii ki normal sezonu bir ölçü olarak alıp yani playoff'ta da aynısı olur demek çok doğru bir okuma olmaz belki. Ama OKC'nin o anlarda uygulayacağı planı en azından hücum tarafında biliyorum. Yani şey, Gilgeous Alexander ne yapacak? Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Jalen Williams toplarda buluşacak. Yani takım nasıl yayılacak rakip alana? Veya işte Chet Holmgren'in oradaki rolü ne olacak falan? Bütün bu sorulara aslında bir cevabımız var. Dolayısıyla fizikselliğin belirli eşleşmelerde ben tecrübesizlikten daha yakıcı olabileceğini düşünüyorum onlar adına. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz?
Fred abi sen ne diyorsun bu konuda? Ya da senin başka gördüğün abi sizin daha büyük bir probleminiz şu diyeceğin bir nokta varsa o bana değinmek iyi
Ya
olabilir.
açıkçası Oklahoma'nın bir süredir maçlarını tamamen Chet Holmgren üzerinden izliyorum. Çünkü Sharjus Alexander ne olursa olsun en kötü gününde adam 10, 20 kere çizgiye gidiyor. 10, en kötü 17 sayı atıyor. Onun üstünde tamamlıyor. 30-35 sayı atıyor. 32-33 sayı atıyor. Yani adam gerçekten şey yani. Sayı makinesi o konuda. Herhangi bir şey yok. Jalen Williams ligin true shooting yüzdesinde en yukarılarda oyunculardan biri. Yani o şut profiline göre o true shooting yüzdesini çıkarıyor olması mükemmel. Zaten bayılıyoruz herife. Şimdi burada önemli olan Chet Holmgren'in ne performans göstereceği. Bu rebound konusunda hani size dezavantajı aslında yani rebound çekemeyeceksiniz demek. Bu konuda işte sene başından beri Mike Digno'ya soruluyor. Digno'nun çok sevdiğim podcast'te daha önce de atıf yaptığım bir sözü vardı. Digno şey diyor ya hani evet rebound kötü bir rebound takımıyız ama sürekli kötü yaptığımız yerlere odaklanırsak da kendimiz olamayız diyor. O yüzden başka bir şey dinliyoruz. Evet ben de farkındayım bunun ama takımı başka bir yere doğru çeviremem şu an diyor. Ve buna kabul edip bunu hani hücumlarla, savunma şemasıyla, rakibi uzak tutarak şey oluyor olması o kişinin bayağı bir koçluk başarısı. Onu söylemek lazım. Ancak önemli olan şu. Yani Sharjus Alexander ve Jaydup çok iyi bir ikili. Ancak ne olursa olsun 3 kişiyle kazanılıyor. 3 tane performans, çok iyi performans ortaya koyan oyuncuyla kazanılıyor. Yani 20 sayı ortalama yapmasına gerek yok. Ancak herhangi ikisinin aynı anda sahada olacağı tüm maç boyunca 3 oyuncuya ihtiyacı var bir takımın bu 7 maçlık serileri kazanması için. Ve burada önemli olan Chet Holmgren'in nasıl şey olacağı. Mesela 2 hafta önce Boston deplasmanında Chet Holmgren Porzingis'e karşı kötü bir sınav verdi.
Doğru.
Ama geçen hafta Sacramento'ya karşı da çok iyi bir sınav verdi. Sabonis'in serisini bozdu. Hani hangi Chet Holmgren'i göreceğiz? Bu Chet Holmgren gerçekten genç bir çaylak olduğu için 20. yaş doğum günü daha kutlamadı diye biliyorum Chet Holmgren.
20
Yanlış
yaşında
anladım.
abi.
Yani çok daha genç. Ve ilk playoff'u kesinlikle kolay olmayacak. O yüzden gerçekten sahada göreceğiz Chet Holmgren'i. Hangi
Bu
Chet Holmgren'i göreceğiz?
arada
Ancak
iyi. Evet, buyur abi.
yani geleceğe baktığımda da benim yanına yapılacak eklemelerle Chet Holmgren'e dair herhangi bir şüphem yok. OKC'yi zorlayacak bir diğer kısım da şu maalesef. Yani Dort meh bir şütör yani gerçekten şey yapabilir, sınırlandırabilir. Gordon Hayward işine çok yükselmiştik ancak çalışmadı. Josh Giddey böyle son iki ayda biraz yükselir gibi oldu. Advanced statsları iyi gözüküyor ama o da şu an çok çalışır vaziyette değil. En azından bir playoff turuna ya Josh Giddey var elimizde. Üçüncü opsiyon, üçüncü yaratıcı olarak diye giremem. Hani o yüzden bu takımın yan skorer olarak, yan rol oyuncusu olarak neredeyse eli Isaiah Joe'ya çok bakıyor. Hani
ya da Casey Wallace'a bakıyor.
Casey Wallace da iyi bir sezon geçirdi ancak Casey Wallace da bir çaylak. Gerçekten o da yani neredeyiz abi diyebilir. Yani mesela hani Denver gibi bir takımda olsa hakikaten Julian Strother'ın durumuna düşebilirdi Casey Wallace. Tabii ki Julian Strother'dan daha iyi bir sezon geçirdi ancak sonuçta çaylak. Ne olursa olsun çaylak. Hani o yüzden o dakikaları toplayıp 6-6 dakikaları yazma konusunda o kişi toplayabilecek mi o dakikaları, onunla şüphelerim var. Burada Aaron Wiggins'e çok güveniyor koç. Özellikle savunma konusunda. Ama takımın kimle oynadığı maçta? Milwaukee ile oynadığı maçta. Hani o Gordon Hayward, Lou Dort, Wiggins, Wallace hiçbirinin şutu çalışmayınca Milwaukee 15 dakikada bitirmişti maçı. Öyle bir maç yaşaması playoff'ta o ikisinin gerçekten o direnç noktasını kıran anlardan biri olabilir ve Oklahoma için o direnç noktası genç bir takım olduğu için diğer takımlardan çok daha yakın olacak. Ama eşleşme gidecek olursak ben ilk turda karşılaşacağı tüm takımlardan, buna Los Angeles Lakers'ta, Golden State Warriors'ta dahil, Phoenix Suns'a dair, Oklahoma City'nin daha iyi takım olduğunu ve kazanmaya daha yakın, hani gerçekten daha büyük favori olacağını düşünüyorum her eşleşmeye karşı. Yani ben Lakers'a karşı da yarın yani Lakers eşleşmesi belli olsun ve Batı playofflarını konuşalım. Benim favorim senin aksine Oklahoma City'dir olur.
Gayet iddialı bir yorum abi. Gerçekten gayet iddialı
bir yorum. İddialı değil mi abi? Bir takım 55 galibiyette, bir takım 45 galibiyette. Yani bence fark eder bu yani.
Ondan sonra Jimmy Butler 56 sayı.
Abi niye uğursuz herifin adını alıyorsun şimdi?
Takılıyoruz be kardeşim.
Zaten ya, geliyor başımıza.
Evet, evet. Dört gözle bekliyorum. Ya bizim takımlar, bu arada chat konusunu zaten soracaktım. İyi oldu abi deyimin. Ya bence chatle alakalı şu oluyor, şu var abi. Yani Holmgren'in iyi performans sergilemesi için bir tane aslında orada bir eşleşme bulması lazım. Yani işte Kings'e karşı Sabonis gibi eşleşmesi oldu. Diğer taraftan işte mesela Phoenix karşı iyi maç oynuyor. Çünkü Yusuf Nurk için yavaş ayaklarını hareket edebiliyor, saldırabiliyor. Ama mesela Minnesota'ya karşı o kadar iyi bir maç oynayamıyor. Çünkü Gobert var diğer taraftan. Yani hani hem o kadar üzerine gidemiyorsun, hem o kadar yavaş bir oyuncu değil. Yani ayaklarını tam olarak saldıramıyorsun Gobert'e ve çok uzun vesaire vesaire. O yüzden Chet Holmgren'den iyi bir performans bekliyorsak, onun kafasını içine girmeyecek, onu psikolojikmen sağ dışına atmayacak bir eşleşme olması lazım. Bence işte mesela atıyorum bir Phoenix eşleşmesi, bir Sacramento eşleşmesi, bir Pelicans eşleşmesi bu bağlamdan onun açısından da iyi geçecek bir şey olabilir. Diğer taraftan
tabii canım, Nurkic'in arkasını Merkez Bankası'na çevirir bence işte o Chet Holmgren pick and roll'da.
Mesela işte yani o yüzden ben bu bağlamda yani Holmgren'in iniş çıkışlarının tamamen eşleşmeye bağlı olacağını düşünüyorum. Yani performansının tamamen kimle oynayacağına bağlı olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki yani İnişler çıkışlar oldu. İşte mesela bu takımla alakalı en sıkıntı verici noktalardan biri de şu oluyor. İşte ya rakipler bazı ezberleri bozuyor. Örnek verelim. Chet Holmgren değil de Josh Giddey üzerine atıyor 5 numarasını. Buna adapte olma konusunda mesela çok sıkıntı yaşadık ilk birkaç maç. Mesela 35'e yatırdığımız bir Dallas maçı vardı. Bu takaslardan hemen sonraki maç. Yani Jason Kidd uzun şeyi Gafford'ı Giddey'in üzerine attı ve biz orada ne yapacağımızı şaşırdık. İşte en son maçlardan sanırım Kings maçı olması lazım. Rakip Mike Brown Kendrick Williams üzerine şey attı. Mesela Alex'ten attı. Ve Chet Holmgren üzerine bunların 4 numarası neydi abi bench'ten ya? Vezenkov değildi diğeri.
Lies mi diyorsun?
Lies.
Lies'a
attı. İlk piken rolü ikili sıkıştırma getirdik. Holmgren üzerine Len gömüldü. Ve bu sefer Kenneth Williams'ın şutunu risk ettiler ve orada da tıkandık mesela. İkinci yarı kendimizi kullanmadı. İşte Isaiah Joy'u kullandı. Daha fazla Aaron Wiggins kullandı ve hücum akmaya başladı. Hani bunlara bağlı cevap bulma konusunda geç kalabiliyoruz ve bu yüzden de hani dağılabiliyor takım. Yani 30 yani şu an 3. sıra takımı. Batı'da zirveye oynuyorsun. Yani yarın bir kaza olsa Denver'da ve sen bir şekilde aynı galibiyet sayısında kalsan sen Batı lideri olacaksın. Yani bir takımın Batı lideri olan bir takımın bu kadar fazla 30 işte 20 sayı farkla kaybetmemesi lazım. Bu da tabii tecrübesizlik ve biraz hani büyüme sancılarıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da her düşüşünde kalktı bu takım. Yani 30 sayı yedi, bir sonraki maçı mesela vura vura aldı. İşte büyük alana çekinmediler. İşte mesela Chet Holmgren şey maçında çok kötüydü. İşte Boston deplasmanı kötüydü. Porzingis'e karşı ama ilk Boston maçını hatırla mesela. Takımın çok
Tabii
üstün
ilk
üstte olduğu
var.
dönem. Aynen. Yani J-Dub, Shai Gilgeous-Alexander'ın yanında Holmgren mesela maçın X faktörü oldu. Çok kritik yani. Çok kritik isabetleri olmuştu. O yüzden hani o biraz da inişler olacak kesinlikle ama her indiğinde de çıkan bir takım olduğu için ben playoff atmosferinde de bu kadar dağılacaklarını düşünmüyorum. Bir de ne olursa olsun iyi bir iç saha takımı OKC ve taraftarla o salonla bütünleşmeyi çok iyi beceriyor. Hani o yüzden o anlarda hata yapmaya teşne bir rakiple oynarsa işte atıyorum. Ya yani ben sana şunu söyleyeyim abi. Bu sene şayet Lakers'la biz ilk turda eşleşmezsek bu takımın ben Batı finaline çok rahat çıkabileceğine inanıyorum. Yani
İnşallah diyelim.
Minnesota'yla oynarsak bence Minnesota'dan avantajlı oluruz. Ben öyle diyorum yani sana.
Hocam ona daha 3 hafta var.
Yani evet. O
Konuşacağız,
yüzden
tartışacağız.
konuşacağız. Sana şeyi sorayım abi. Jalen Williams'a ne kadar güveniyorsun?
Bana mı?
Aynen.
Çok. Hani 10 üzerinden 9 güveniyorum Jalen Williams'a. Hiç şüphem yok Jalen Williams'ın iyi bir playoff performansı göstereceğine dair.
İnan abi sen bu bağlamda OKC'nin genel performansı ve playoff öncesindeki resmine eklemek istediklerim var mı? Hem Jalen Williams'a ne kadar güveniyorsun onu da sorayım ayrıca.
Ben de güveniyorum bayağı abi ve hani karakter olarak beğeniyorum. Az önce bahsettiğin işte düştüğün yerden kalkma karakteri. Gerçekten bu takımın bu sezonki simgelerinden biriydi ki yani işte Shai Gilgeous-Alexander etrafındaki oyuncu grubuna baktığında zaten ki o da öyle. Yani hep o rekabetçiliği anlayabiliyorsun. Chet Holmgren'in de çok çok güzel bir rekabetçiliği var. Yani mesela Josh Giddey biraz tip olarak ve oyun tarzı olarak insanların oraya koymadığı bir oyuncu ama yani işte Cason Wallace'ı atıyorsun. Aaron Wiggins ki hani çok ilginç bir parça. Ben Aaron Wiggins'in böyle playoff'ta olabileceği birkaç özel maç olduğunu düşünüyorum yani. O rotasyon içerisinde önemli iş yapacağı birkaç maç olacağını düşünüyorum. Belki de bilmiyorum Mark Degen nasıl bir rotasyon yapacak. Yani Taylor Jenkins gibi geniş rotasyonla mı başlayacak yoksa daraltayım mı diyecek onu merak ediyorum açıkçası. Ama bu takımın rekabetçisine güveniyorum. Ya orada işte eşleşme işi çok çok çok çok çok ilginç olacak cidden. Yani ne olursa olsun abi sen tepedesin. İşte Minnesota'sın, OKC'sin. Alttan gelecek takımların tamam sezon boyunca bunlar çok daha iyi performans ortaya koydular ama yani birinde Kevin Durant var, diğerinde LeBron Anthony Davis var. İşte Kevin Durant'la Devin Booker var, diğerinde LeBron Anthony Davis var, diğerinde Stephen Curry var. Yani bunlarla playoff atmosferine çıkmak gerçekten insanı delirten bir şey. Yani Stephen Curry ile bir playoff serisi içerisinde şimdi mesela OKC atıyorum Warriors eşleşmesi olsa ki olabilecek eşleşmelerden biri. Şu anki play-in potası içerisinde. Yani OKC'nin Warriors'a saldırabileceği pek çok yer var. Ama yani Warriors'ın onların kafasına geleceği işte atıyorum Chet Holmgren'e mesafe vererek savunacağı tamam sen kötü bir şutör değilsin gayet iyi performansların oldu ama at ulan işte bize istiyorsan 15 tane üçlük at. Hani biz sana o üçlüğü vereceğiz dedi. Şimdi o maçlarda Chet Holmgren bir 5'te 1 çıkarsa işte bir 6'da 1 çıkarsa morali nasıl olacak? Yani ertesi gün girdiğinde YouTube'a yani Draymond Green'in podcast'inde sürekli ondan bahsetmesine sinirlenecek mi? Twitter'da daha fazla adını görecek. Yani bunlar ilginç psikolojiler. Özellikle küçük pazar takımları ki OKC senin yanında küçük pazar takımı olarak görmediğim için kusura bakma. Bu tip atmosferleri yaşamadıkları için bunun bir çekiciliği var. Normal sezonda senin maçın Perşembe günü TNT'de olduğunda diyorsun ki biz bütün Amerika'yı kendimizi gösterelim. Ama 2 hafta boyunca Amerika'nın gözü sende olduğu zaman da senin düşüşlerin ve çıkışların her zamankinden biraz daha fazla yankılanabiliyor. O psikoloji içerisinde Shai Gilgeous-Alexander'ın kendine bir yer bulacağını düşünüyorum. Jalen Williams de orada olacak bence ama Josh Giddey'den Chet Holmgren'e kadar çok oralarda zorlanabilecek karakter var bence bu takımda.
Katılıyorum abi. Rotasyon konusunda sadece iki nokta ben çok kısa hemen ekleyeceğim. Birincisi koç böyle işler kötü gittiğinde çok karıştırabiliyor takımı. Onu denedim olmadı. Dur iki
Zaten
dakika düş.
sabiti çok yok abi. Yani ben mesela
İşte
3 OKC maçında hangi rota mesela gözüm kapalı sayacağımız birçok takım var burada ama o kesin rotasyonu çözemiyorum mesela kim nerede girecek kim nerede girmeyecek.
evet, bunun artıları da oldu tabii. Yani bazen yolda bir şey buluyor ve onu tutunabiliyor ama işte bulamadığı zaman da fazla kurcalıyor. Hani bazen de şey diyorsun. Ya bu kadar kurcalama, hani biraz da plana güven yani. Sağdaki 5'e güven diyorsun. Diğer taraftan da geçen seneki play-in maçları belki burada bir kılavuz olabilir. Orada da rotasyonu daraltmıştı. Yani 11-12 kişiyi kullanmak yerine, yani tabii ki ikinci maç blowout olduğu için maçın sonunda işte Tremenler vesaire de kullanılmıştı ama işte Pelicans maçı yakın geçen bir maçtı ve orada da hani 9 kişilik bir rotasyon kullanmış ki yani kimi ya hatırlamıyorum, birini 4 dakika falan kullanmıştı belki sen. O yüzden hani 8 kişiye sabitleyebilir gibi geliyor bana. Bu bağlamda hani
Kim 18 kişiyi
koçun
tamamlayacak mesela?
işte yani ilk 5 standart. Isaiah Joe 6, Casey Wallace 7. Hayward'ı illa dener diye düşünüyorum. 8.
Williams. Pivot. Billa bir değişecek pivot.
Ya dur. Ha dur bir saniye. Yok. Isaiah Joe kesin olur. Casey Wallace'la başlar ama performansı göre düşebilir. Bence Aaron Wiggins'i kesin kullanacaktır. Yani 9 kişi olacak bence. 8 olmasa bile 9 olacak bence.
8 çok zor bu takımdan. Yani bu sezon hiç 8 gibi yapmadı. Hani bir anda 8 yaparsa da orada hangi 8'e sıkıştıracağını da merak ediyorum.
Evet ya, bir de oradaki denklemi, matematiği bozan biraz Gidi oluyor abi. Hani Gidi 35 dakika veremeyeceğin için hani 25 dakika veriyorsun. Bazen 20 dakika veriyorsun performansları eşleşmeye göre. Bu sefer hani oradan alman gereken ayrıyeten 28 dakika daha var. Hani onu da tamamen Isaiah Joe'ya yazamıyorsun ya da tamamen işte Aaron Wiggins'e yazmak istemiyor koç haliyle. O yüzden o da biraz matematiği bozan da ben Gidi olduğunu düşünüyorum ki zaten hani son dönemde performansı arttı ama onun da playoff'ta sağda kalabilmesi hem hücumda hem savunmada bizim için önemli bir faktör olabilir.
İki ekleme yapacağım. Hani
Buyur.
maalesef gerçekten Aaron Wiggins'in rotasyonda Josh Giddey'den daha güvenilir bir parça olması Oklahoma için daha büyük bir soru işareti. Yani Josh, yani Aaron Wiggins'in ne vereceğini biliyorsun gerçekten.
Aynen, aynen öyle.
Ama Josh Giddey'in hiç bilmiyorsun ve hani Josh Giddey biraz şeye döndü. Jordan Theodore Antalya Belediye'de oynarken ilk şut attığı zaman iyi oynardı. İlk şutu kaçırdığı zaman batırırdı o maçı. Josh Giddey'de de olay tamamen ilk şutunu sokacak mıya döndü. Çünkü bırakıyor rakipler. Yani gerçekten kimse savunmuyor Josh Giddey'i perimetrede neredeyse artık.
Ya abi orada da çok kısa bir şey ekleyeyim. Ya bazen izliyorsun lan ilk çeyrek iyi başladı işte, iki tane geçiş buldu, bir tane üçlük soktu, hani böyle potaya gitti falan, float soktu ya. İyi diyorsun, 9-10 sayı buldu. Ya ikinci çeyrekten itibaren gene yok ortada. Hani.
Yani kafasal durumlar sıkıntı.
Aynen.
Bir de şunu söyleyeyim. Yani bu gençtir, toyluk olmuştur da Davis Bertans'ın ahı çıkar maalesef. Hani
Konu nereden geldi Davis Bertans'a kardeşim ya?
benim yani bilumum internet şifrem Davis Bertans. Onu da hani not olarak şey yapayım eğer internet bankacılığımı falan hacklemek isteyen varsa. Ama şey yani o görüntü gerçekten içler acıtan bir görüntü. Yani sen mesela için acımadı mı o videoyu görünce? Bir
Hangisini?
OKC taraftarı olarak.
Hangisini abi?
Görmedin mi o videoyu?
Yok. Berfans'ta şey görmedim.
Abi o vira keşke yani görmen lazım ya. Nasıl kaçırdım bilmiyorum. Hani şey fotoğraf çektiriyorlar işte şeyde Charlotte maçında OKC oyuncuları.
Evet. Tremen'le fotoğrafları vardı.
Aynen. Almıyorlar Bertans'ı fotoğrafa.
Yani hoş olmamış. Gençliklere verelim. Gençliklere verelim.
Yani inşallah çok ah etmemiştir Bertans ama yani garibin ahı tutar.
Senin
Hani
kadar dert ettiğini düşünmüyorum bu arada.
ama yani şu an bilgisayarın şifresi Davis Bertans 42 olan bir insan olarak ben dert ettim. İçim oturdu öyle söyleyeyim. Yani Batı'da takımımı değiştirdim. Öyle diyeyim. Batı'da Oklahoma City'nin artık Minnesota'yı tutuyorum.
Yazıklar
Öyle
olsun.
diyeyim. Öyle
Ulan
abi.
inşallah
Öyle.
Miami, inşallah Miami gelir de.
Ben de Sörün bu arada ilk sorduğu soruyu düşününce şimdi başta fizikselliği tercih etmiştim ama hala %50 %50 koyuyorum ya. Fiziksellik ve tecrübe yan yana kaldı. Yani birbirle bağlantılı olacağı yerler de olacak ama tam birinden birine karar
İnan abi Clippers'a geçelim buradan.
veremiyorum.
Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. İlk sorum şu. Clippers'ın kalitesinin batıdan çıkmaya yeteceğini düşünüyor musun? Yani tehlikeli bir yeteneği var mı sence toplamında?
Ya kendi içinde tehlikeli bir yeteneği var. Rakipler içinde tehlikeli bir yeteneği var. Hani evet, kalite olarak ben yetebileceğini düşünüyorum rotasyonun. Ki rotasyon ucu da biraz orada son maçlarda sıkıştı aslında. Yani onlar hep düşündükleri kadar derin olmadıkları şeylerde yaşadılar ama yani kalite olarak ben onların bir yani batıdan çıkabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama batıdan çıkabilir mi sorusu tabii ki. Hani Denver gibi, işte Dallas gibi ya da işte atıyorum sallıyorum şu anda alttan gelecek başka bir işte Suns'tı, Lakers'tı, Warriors gibi hangisi gelirse takımlar karşısında onların net favori olacağını da göstermiyor. Çok fazla soru işareti olan bir takım yine yani.
Peki en çok hangi soru işareti seni düşündürüyor Clippers'la alakalı? Yani bu oyuncuların playoff geçmişi mi, sağlık durumu mu, yoksa teknik anlamda yani rotasyonda gördüğün bir problem mi? Bench yetersizliği mi? Yani neyi görüyorsun tam olarak? Yani kafanı kurcalayan ne diyelim Clippers'la alakalı?
Abi en başta yani Kawhi Leonard'ın sağlığı ne durumda? Yani bu takımla ilgili bütün sorular Kawhi Leonard'ın sağlığından başlıyor, sağlığında bitiyor bence temelde. Yani şu anda bir panik falan görmüyorum orada. İşte Clippers medyasına yansıyan haberler falan da ya hiç sorun değil gibi bir tonda konuşuyorlar ama yani playoff içerisinde de bunun tekrar bir bela olabileceğini biliyoruz. Yani bu takım geçmişte çok yaşadı bunları. O yüzden de işte Kawhi Leonard'ın sağlığından çok emin miyiz bilmiyorum. Yani çok sağlıklı bir sezon yaşadıktan sonra sezon sonunda böyle bir acaba dedirtti çünkü. Yani Paul George sağlıklı bir sezon geçirdi. Harden sağlıklı bir sezon geçirdi. Atıyorum orada Zubats'a vereceğin dakikaları biliyorsun sen. Norman Powell'a vereceğin dakikaları biliyorsun. İşte Terrence Mann'e vereceğin dakikaları biliyorsun. Yani işte Russell Westbrook'la eklersen burada bir rotasyonun var zaten hem de senin. 7 kişilik bir playoff rotasyonun var. Hani yedek uzunda işte sezon içerisinde denemeler yaptı ama orada da kafası artık yatmış gibi görünüyor ne karar vereceğine. İşte o rotasyonun içerisinde gençlerden birini alıp almamayı karar vermeye çalıştı Tyler. Ama şimdi temelde birinciyi sağlık koyuyorum. Kavalyan'ın sağlığı koyuyorum. Hı hı. İkincisi de hangi Clippers işte hangi Chet Holmgren sorusu gibi hangi Clippers'ı biz referans alacağız burada? Yani sezon içerisinde işte muhteşem savunma yapan, her yere kolunu uzatabilen, işte klasik bir 5 numaranın etrafında rakibi sıkıştırabilen, rakibi zor şutlara götürebilen bir Clippers mı? Yoksa işte Harden'ın yavaş yavaş geldiği, kendi temposunda oynadığı, arada Kawhi ve Paul George'un orta mesafeye döndüğü, savunmada da hani birebir de geçilmeye razı olan Clippers mı? Şimdi bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Aynı oyuncu grubu, aynı koç. Yani bir tane oyuncu değişiyor, bir tane değişmiyor bazen evet. Ama Lakers'ınki gibi bir şey yok mesela. Yani mesela Lakers rotasyonunu değiştirdi neticede. Bu ciddi bir değişimdir. Veya işte Dallas işte takas döneminde oyuncu grubunu değiştirdi. Bir savunma sıçraması yapmak için. Lakers mesela hücum sıçraması yapmak için savunmasından feragat etti. Atıyorum başka örneklere bakalım lig içerisinde. İşte Miami bazen hücumunu yükseltmek için savunmasından bir şey vermeye çalışıyor falan filan. Yani her takımın bir şeyi var. Yani diyorlar ki evet biz bu oyuncuyu buraya yerleştiriyoruz ve bunu savunmada bize getireceklerinin ya da götüreceklerinin farkındayız. Ama Clippers de öyle olmadı. Biz Clippers'ın aynı kadrosunun hiç mücadele etmediği bir dönemi de gördük. Her şeyi zorlaştırdı ve gerçekten çok sağlam bir takım gibi, çok sağlam bir iskelet gibi göründüğü bir dönem de gördük. Şimdi bir Luka'ya karşı oynayacaklar. Hani Luka'ya karşı, Kyrie'ye karşı çıktıklarında bunlardan hangisi olacak? Bu soru bence işte birinci sorunun yanında Kawhi'nin sağlığıyla birlikte nasıl bir ciddiyet, nasıl bir oyuncu grubu, nasıl bir yapı göreceğiz sorusu kafamı çok karıştırıyor. Yani bütün bunlar zaten diğer sorularla ilintili. İşte tabii ki James Harden'ın nasıl bir playoff performansı olacak, Paul George'un nasıl bir playoff performansı olacak, Kawhi sağlığına bağlı olarak ne kadar topu domine etmeye çalışacak, normal sezonda biraz daha arkadaşlarına bıraktığı topların mesela %10 daha fazlasını alıp hücumun daha net bir hücum halinde olmasını mı isteyecek falan. Bunların hepsi bu ciddiyet sorusunun etrafında örülecek sorular bence.
Ben bu ciddiyeti abi tamamen şeyden okuyabiliyorum ya. Paul George ne durumda? Yani Paul George savunmada iyiyse, hücumda da hani potaya gitme konusunda ısrarlıysa ve o şutlarını da çalıştırıyorsa bil ki Clippers takım halinde iyi durumda olacak yani. Ama savunmada Paul George'un topsuz bazen o kadar çok hatası oluyor ki ya hani switch yapacaktın, yok ben buraya gidecektim ya işte rotasyon ben mi yardım getirecektim falan böyle bazen hani çok şeyler oluyor, çok hataları oluyor yani bu yaşta ve bu kalitede oyuncuya yakışmayacak türlü hataları oluyor ve ne zamanki Paul George'u o şekilde görsek Clippers zaten bir düşüş trendine oluyor ama ne zamanki Paul George işte çok hani keskin bir şekilde bildiğimiz seviyede bir savunma yapmaya başlıyor işte o konsantrasyon düzeyine geliyor işte o zaman Clippers çok tehlikeli bir takım haline geliyor. Ben o yüzden okumayı biraz Paul George üzerinden yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Abi şöyle zaten bazen mesela ben Paul George'u ki bu sezon maalesef işte fantasy takımında da yani Paul George iyi bir sezon geçirdi de fantasy takımında olduğu için Paul George'a bakarak izledim Clippers maçlarını abi. Ama bunun için de güzel bir laboratuvar oldu yani iyi bir sene seçmişim bunun için. Paul George'un bir hani Boston Real'ın gibi kullanıldığı maçlar var ya veya işte Miami Real'ın gibi kullanıldığı maçlar. Mesela bunlar playoff'ta ne kadar işleyecek merak ediyorum. Çünkü anlayabiliyorum Kawhi Leonard'ın ve James Harden'ın, hatta James Harden'ın ve Kawhi Leonard'ın o topu yönlendirmesi gerektiğini, ama hani Paul George'un sadece işte köşeden veya kanattan gelip ilk perdeyi alıp, topsuz perdeyi alıp, o perdenin çıkışında topu eline alıp şut atan oyuncunun noktasına evrilmesi biraz can sıkabiliyor. Yani Paul George'da da bunu hissediyor. Çünkü o 3 tane şut girmediği zaman ilk çeyrekte hani karavana başlıyor ve ondan sonra kendi kendine sürekli düşüren bir oyuncu ve işte oyuncunun asık suratlılığı içerisinde takım arkadaşlarının da böyle bir depresyonun içerisinde girmesi hikayesi başlıyor. Şimdi burada Ty Lue'nun çok ince ayarlamalar yapması gerekecek bence. Yani Paul George'a bazen o topu kaybetse bile veya gidip bir hücum faal yapsa bile, yani al, hani bu senin hücum yapma fırsatın, bu senin potaya saldırma fırsatın diye o topları vermesi gerekecek. İşte Norman Powell mesela nasıl alıp o topu içeriye doğru gidiyor? Yani Norman Powell oyundayken nasıl bir akışkanlık elde ediyorsun veya nasıl potaya doğru inmelenebiliyor? Yani Paul George'a da bu izni biraz vermesi gerekecek bu takımın.
Paul George'daki problem biraz da şu oluyor abi. Hatırlarsan o, yani bizde ikinci sezonunda işte MVP seviyesinde çıktığında, işte o MVP sıralamasını MVP yarışının 3. sırada bitirdiğin sezonda şey demişti. Ya bu sene oyunun çok daha hani fazla kendime gelmesini bekliyorum. Yani oyunu force etmek yerine oyunun kendime gelmesini bekliyorum demişti. Şimdi orada Westbrook'tan sonra hani ikinci o yönlendirici olarak oynadığı için o top ve oyun ona geliyordu. Ama şimdi oyunun kendisine gelmesini bazen fazla beklediği zaman, abi burada Westbrook var, Harden var, Kawhi var ve bazen hakikaten yani ağırlığı koymanın zaman ya, takım seni unutabiliyor. İşte o zaman da Miami Real'ın gibi oluyorsun yani. Biraz set üzerine set çiziliyor. Belki bir hareketli bir şekilde topla buluşturmaya çalışıyorsun. Ama oyunun bu kadar fazla kendisine gelmesini beklemek işte bence biraz da bu dediğin şeyi doğuruyor. Onun haricinde Feth hocama şunu sorayım. Clippers'la alakalı hücumdaki düşen tempo ve oyunun çok basitleşme hali playoff için biraz fazla öngörülebilir hali getiriyor mu onları? Yoksa yok abi, bunlar her türlü zaten bu basitle oynasa bile Kawhi çıkıp orta mesafe sokar. Paul George iyi maçta oynadığı zaman orta mesafe sokar ve kaliteli yenerler mi diyorsun?
Ya basitlik kime göre basitlik? Şimdi Kawhi Leonard oynuyorsa oyuncumu basitlik değil esasen. Yani savunurken basit bir savunma yapmıyorsa, ama Russell Westbrook yapıyorsa o basitliği, evet orada gerçekten savunma olarak kolaylaşıyorsun. Ya da James Harden. James Harden hani geçen sene Boston'ı karşı çok iyi 2 maç oynadı. 2 maç 40 sayının üstünde attı ama 30 sayı ortalama yakalayamadı yani. Onun yani şey anlatısı üretmek istemiyorum. Loser anlatısı üretmek istemiyorum. Ancak hani playoff'ta güvenerek yola çıkmayacağını da açık. O yüzden burada hani basit hücumları kimin kullanacağı, o kümülatif hücumları kimin kullanacağı ve bunların nasıl yaratılacağı koçun idare etmesi gereken, maç içinde yönetmesi gereken bir konu. Ve burada da en önemli başlangıç noktası savunmada nasıl geçiş yakalayacağın. Hani reboundla geçiş, top çalarak geçiş ya da rakibi top kaybına, kötü şutlara zorlayarak geçiş. Bu konuda Clippers yıllardır olmadığı bir esnekliğe sahip. Çünkü işlevli bir uzun rotasyonu var ilk defa. Marcus Morris ya da Covington'ı 5 numara kullanalım bench 5'i olarak fikrinden vazgeçtikleri için, ya da Nikola Batum, hepsini aynı takasta gönderdiler. Hani Daniel Tice, Ivica Zubac ve Mason Plumlee üçlüsü çalışan bir üçlü. Açıkçası rotasyonda ikisini sahaya koyabiliyorsun ve bu erken turlarda en azından özellikle Dallas'a karşı, çünkü Dallas'ta da yaklaşık bir rotasyon var. Orada da hani iki başlı üç başlı bir canavar olarak oynuyor rotasyon. Burada da öyle. Bu rotasyonun ne yapacağı ve geçişlerde, o kolay sayılarda, o rakip savunma oturmadan, sana kendi temposunu dikte etmeden edebileceğin hücumlarda konfor sağlayacak. Bu geçen senelerde hiç sahip olmadığı bir konfordu Clippers'ın. Ve ben açıkçası hani NBA'de artık 10 sene öncesinin NBA gibi değil NBA. Yani 5 sene öncesinin gibi NBA. 5 sene önce NBA'de işte Greg Popovich'in prime zamanıydı. Steve Kerr çok üst düzey bir koç olarak şey yapıyordu, göze çarpıyordu. İşte Spoelstra zaten vardı, Brad Stevens vardı. Hani büyük büyük koçların takımları vardı. Ve burada Tyronn Lue kendine yer bulmaya başarıyordu. Ancak bugünün NBA'inde ben hani Doğu'da tabii ki Eric Spoelstra bu işin kartvizit sahibi. Ancak Batı'da da Tyronn Lue'dan daha iyi bir maç içi yönetici bilmiyorum. Yani bu konuda hem şeye karşı, Jason Kidd'e karşı, hem işte şu anki eşleşme ağacı şey yaparsa, devam ederse Mike Malone'a karşı Tyronn Lue'nun tek maçta bir hamle avantajı olacak bence ve ben o yüzden bu soruyu geçen seneden bu seneye doğru daha iyi şekilde cevaplandırabileceğini düşünüyorum. Eğer bir sakatlık olmazsa Los Angeles Clippers'ın.
Clippers tarafına ekleyeceğiniz bir şey yoksa aslında eşleşmeleri belli oldu biliyorsunuz. Hı-hı. İsterseniz diğer tarafa geçebiliriz. Evet. Burada direkt sana devam edelim abi. Çok basit bir sorum var sana. İkna oldun mu Dallas'la alakalı?
Oldum. Olmayacak bir şey yok çünkü şu an. Yani oynadıkları Golden State maçı, oynadıkları Houston Rockets maçı, son oynadıkları yani Miami maçı. Miami'yi tamamen sahanın dışına attılar yani. Miami 20, direkt 20 oldu maç. Ve Doncic foul volümündeyken 20 oldu. Hemen 20 oldu maç. O yüzden ben Dallas Mavericks'in 2-3 tur kazanabileceğine ikna mısın diye soruyorsan iknayım. Ama hani onların da talihsizliği Doncic'in ligde eşleşmekten çekineceği tek adam belki de Kawhi Leonard. Hani belki de ilk turda, yani ilk turda eşleşiyor olsa belki Jason Tatum'u da görmek istemez karşısında. Çünkü Tatum da fena eşleşmiyor Doncic'le. Uzun elleri, uzun kollarıyla, ama Kawhi Leonard hani zaten iki kere playoff turu kaybetti Kawhi Leonard'da. Hani tabii ki o takımlardan daha iyi bir Dallas takımı bu. Ama yani gerçekten Dallas adına özellikle böyle bir ivme yakalamışken tüm batıda Denver hariç, yani Clippers'ın yanına Denver'da koyuyorum, diğer her takıma karşı favori çıkabilecekken şimdi 51-49 bir eşleşmeye çıkacaklar. Hani ikna oldum ama ilk iki maçı da izlemek istiyorum açıkçası şeye karşı, Clippers'a karşı ne çıkacak diye. Ama ben mesela bugün tahmin yap desen o iki maçtan bir döneceğini tahmin ederim. Clippers'ın ev sahibi avantajına sahip olacağını düşünüyorum. Varsayarak hani Dallas'ın deplasmanda bir maç çalacağını düşünüyorum.
İnan abi, Kyrie Doncic uyumu son dönemde çok konuşulan noktalardan biri Dallas'la alakalı. Sen bu uyumu ne kadar iyi görüyorsun ve birbirlerine ne kadar aslında ideal partnerler olarak karşımıza çıkıyor?
Yani asla hani mükemmel uyumlu olmaları mümkün olmayan iki oyuncu belki de. Ama olabilecek en tavan uyuma da yaklaşmışlar gibi görünüyor şu anda. Yani işte yani LeBron Kyrie uyumu seviyesine gelmeyeceklerdir bence hiçbir zaman. Çünkü yani LeBron Kyrie özellikle işte o 2016 finallerinde insanların hep örnek verdi. İşte o meşhur capslere konu olan 40-40 attıkları dönemde. Hı hı. Yani LeBron'un bir kere top kullanma biçimi Luka'ya göre biraz daha farklı olduğu için Kyrie'ye açabildiği alan daha farklıydı. Burada Kyrie'ye açılan alan biraz daha farklı tabii ki. Oyun değişti. İşte tepedeki bu işte güneş merkezi sistemlerdeki o güneşlerin basketbola yaklaşımı değişti falan filan. Dolayısıyla bütün bunlardan etkileniyor. Ama gayet iyi görüyorum abi. Çok tehlikeli görüyorum uyumu da. Onların birbirlerine uyumu, işte birbirleriyle olan beden dilleri, birbirlerine bakışları falan filan, bütün bunlar çok güzel. Bunun yanında diğerleriyle uyumları da açıkçası çok tehlikeli. Bütün rakipleri için çok tehlikeli. Dolayısıyla işte bu bahsettiğimiz ilk iki maç veya işte serinin başında işte 2-2-2. Genelde Dallas Clippers serileri öyle oluyor. Yani 2-2 oluyor bir yerde bir şekilde ve ondan sonra son 3 maça kalıyor. Bu sefer Dallas'ın şöyle bir avantajı olacak. Yani Luka işte o 4 maçın 2 tanesi de sihir yarattı diyelim. 2-2'ye getirdi seriyi. Ama pili bitecek. İşte Kawhi'nin vücudu, Paul George'un vücudu diyelim şu anda, örnek veriyorum. Orada işte işi sırtlayabilecek bir Kyrie'ye sahip olacak bu sefer. Hani geçmişte de çok değerli oyuncular vardı tabii ki yanında ama bu seviyede bir hücumcu yoktu hiçbir zaman. O yüzden de bu seviyede bir hücumcuyla birlikte bu playoff serisine girmiş olması da büyük bir avantaj gibi geliyor bana. Burada tabii soru işareti şu. Yani Clippers'ın iyi savunma yapmadığı çok açık. Son iki ayda hatta tamamen savunmayı bıraktılar. Yani bu bir normal sezondaki rahatlama mı, playoff'ta tekrar o savunma standartlarını alırlar mı bilmiyoruz ama yani bu takım sıfır top çalarak çok standart bir takıma dönüşüyor. Yani hiç top çalamadıklarında, sıfır top çaldıklarında yani korkunç şekilde sadece yarı sahaya hapsoluyorlar ve o yarı sahaya hapsolma, temposuzlaşma bitiriyor onları. O yüzden de Dallas'ın, Kyrie ve Luka'nın top kayıplarından Clippers'ın bir şey üretmesi lazım. Yani burada Luka ile Kyrie ki elbet top kaybedeceklerdir. Yani onların oyun stilleri gereği zaten biraz da yaratıcı olmaları lazım. O yaratıcının içerisinde belirli bir dağınıklık da oluyor. Ama Luka ile Kyrie biraz kontrol edebilirlerse kendilerini veya işte Tim Hardaway biraz kendini kontrol edebilirse o topu kullanan oyuncular daha iyi bir şekilde yarı sahada gidebilirlerse ve şütörler de işini yaparsa, yani Dallas ve Clippers birbirlerini yarı sahaya sıkıştırdıkları sürece Dallas çok iyi iş çıkarabilir burada. Ki diğer tarafta onların atıyorum bir Russell Westbrook top kaybından artık daha hızlı çıkabildiğini de biliyoruz. Önceki sene sezonlardaki Dallas'a göre de daha hızlılar artık. Eskiden hiç çıkmayan bir takım şimdi transition'a çıkmaya başladı. Özellikle Kyrie'li dakikalarda, Tim Hardaway'li dakikalarda bunu çok zorluyorlar. Dolayısıyla bu eşleşme içerisinde Kyrie'nin nerede sahne alacağı, Luka'ya gelen baskıyı nasıl savuşturacağı, işte Dallas'ın şütörlerini, görev adamlarını nasıl şut sokacağı ve belki de hani Zubats'ın olmadığı dakikalarda, ki Zubats'ın dakikaları da önemli burada, ama ikinci yedek uzunun olduğu dakikalarda Dallas'ın uzunlarının, şu anda işte Aliyup Şovyap'ın uzunlarının ne ölçüde pick and roll'de olacağı çok kritik olacak burada. Yani ben de Dallas adına mesela şu anda mutlu görüyorum. Serileri kafamda oynamadım. Ama bu an bu seriye girmeleri ve şu an Clippers'ta oynamaları çok kötü tabii ki. Çok ters gelen bir ekip ve bir öğrenilmiş bir yenilgi de var onlar için. Ama bir yandan da bu bir hikayedir abi. Luka Doncic'in kariyerinde daha önce tökezlediği, daha önce duvara çarptığı bir Clippers'a karşı gelip bu seriyi alması, onun kendi kariyerini büyütmesi açısından da çok önemli bir fırsat olacak. NBA hiyerarşisinde artık perçinlemek üzere olduğu yeri, işte NBA'nin ikinci oyuncusu, üçüncü oyuncusu tartışmasında nerede olduğunu göstermesi açısından çok önemli bir eşik olacak. O yüzden yani senaryo yazarları iyi çalıştı bence burada. Yani o sporu yazan senaristler bu Dallas Clippers serisini buraya bilerek oturttular.
Peki yani Dallas'ın üçüncü bir oyuncusunun, yıldızının olmaması ne kadar endişelendirici geliyor sana?
Yani diğer takımlardan biraz farklı tabii Dallas'ın durumu. Çünkü yani burada top paylaşımının insani bir top paylaşımı olmadığı için hani diğer takımlardaki kadar onun eksiği hissedilmiyor. Çünkü zaten iki tane senin starın 23-25 şut kullanabilir bir maç içerisinde. Bu tabii diğerlerinin de top kullanması gerekiyor ama yani orada işte PJ Washington'a belli bir şut verebilirsin. Tim Hardaway'e zaten belli bir şut veriyorsun. Mesela Daniel Gafford'un tamamlayacağı işte toplar olacak. Atıyorum Lyle'nin tamamlayacağı toplar olacak. Bütün bunlar, Dante Exum'a 5 tane üçlük pozisyonu getireceksin falan. Yani Luka o kadar fazla top kullanıyor ki zaten bir şekilde o 3. starın eksikliğini, bari 3. star olmamasının eksikliğini çözebilecek takımlardan biri gibi düşünüyorum bunu. Orada işte Batı finaline çıktıkları dönemdeki gibi işte kanatlardan ya da işte uzunlardan, o dönem Max Kleber'in de öyle maçları olmuştu. Kanatlar da öyle maçları olmuştu. Yani her maç böyle bir tane şütör bulabilirlerse zaten yetiyor Dallas'a. Yani bir tane şütör bulabilmek zaten Dallas'ın en büyük problemi oluyor. Şimdi hani Luka ile Kyrie'nin kendi üzerlerine gelen baskıyı birbirlerine topları yaratarak zaten savuşturma ihtimalleri var. Pick and roll'ün çıkışında uzunlarını alley-oop'ta bulma ihtimalleri var. Açık alanda biraz daha koşabilme ihtimalleri var. İşte bunun yanında bir tane de şutör yakaladıkları zaman 3-4-3'lük sokan zaten bu takım yeterli hücumu elde etmiş oluyor. Normal sezonda da playoff'ta da. O yüzden diğer takımlara göre biraz daha farklı görüyorum onların durumunu.
Ya ben aslında biraz şey konusunda endişeliyim abi. Yani Doncic'le Kyrie'yi belki 3 dakika 5 dakika yani ayıracaksın playoff'ta ama o ikinci yönlendiricinin kalmadığı ortamda işte bilhassa Kyrie'nin yönettiği o ikinci beşler acaba ne kadar hücumda top kaybetmeye, hata yapmaya teşne olur. O benim açıkçası biraz kafamı kurcalıyor genel playoff şeyini. Çünkü o konferans finaline çıkan takımda şunu biliyorduk. Doncic ve Brunson bir illa sahada olacak ya, onların yanında hep Spencer Dinwiddie oluyordu. Yani hep potaya gidecek bir adam vardı. Hep üç tane o top yönlendirebilen, belli şekilde pasörlük ve karar vericilik getirebilen 3 oyuncudan ikisi de sahada kalıyordu. Bence hani özellikle Kyrie Doncic ikilisinden birinin kenarda olduğu bölümler biraz sıkıntı yaratabilir. Yani orada maçları kaybedebilir. Özellikle playoff serisi ilerlediğinde Dallas.
Ya zaten ilginç bir rotasyon olan bir takım. Yani bazı beşler birbirlerine çok iyi uyuyor. Hani bazı beşlerin birbirle pek alakası yok. O biraz işte sezon boyunca işte kanatlarını aramaları, buldukları kanatların da işte bir tanesinin tamamen savunma yönlü, atletizm yönlü bir kanat olmasıyla alakalı bir sorun. Ama yani hep konuştuğumuz bir mesele. Doncic'in etrafına zaten çok fazla karar verici koyamıyorsun. Çünkü zaten oyuncunun karar verme gibi bir şeyi olmuyor sezon boyunca. Yani oyuncunun mesaisinin bir parçası değil. Hiçbir karar ona sorulmadığı için sen Luka'nın yanına iyi bir karar verici getirsen bile, ya da işte ortalama bir işte ikinci, üçüncü yönlendirici, top yönlendirici getirsen bile adam körelecek zaten. Sezon boyunca o kararı verme pratiği kalmadığı için. Dolayısıyla takım mühendisi açısından çok zor işte oraya üçüncü top yönlendiriciyi koymak. Yani ikinci top yönlendiriciyi bile çok iyi bir skorerse koyabiliyorsun, bitiriciyse koyabiliyorsun. Yani orada bile karar vermek isteyen birini koyduğun zaman biraz işlerin karışma ihtimali var.
Fethi Hocam, Dallas'la alakalı sana şunu sorayım. iş bir yerde tabii ki yani rakip savunmalarını değiştirecekler ama biraz da uzunların da bazı okumalar yapmasına gelecek iş.
Evet.
Bu bağlamda 4-5 rotasyona ne kadar güveniyorsun Dallas'a?
Ya en güvenmediğim kısım bu çünkü ister istemez takımlar Dallas'ı 35 dakikalar Maxi Kleber oynamaya mecbur bırakacaklar. Yani evet Gafford'un müthiş bir vertical
Tehdidi var.
spacing yaratıyor. Vertical spacing yaratıyor. Çok büyük bir pick and roll tehdidi. Aynı şekilde daha keza Lively'de de öyle. Bugün unutmadım Lively'nin ismini. Not olarak düşelim bunu da. Ama yani özellikle double geldikten sonra Doncic'e artık serinin dördüncü maçından sonra, beşinci maçından sonra yarı sahada double gelmeye başlayacak. İlk aksiyona double gelmeye başlayacak ve oradan sonra artık hani ister istemez 4'ü 3 oynamak zorunda kalacaksın. Ve yani Kyrie Irving LeBron'un yanında basketbolu öğrendiği için bu 4'ü 3'ler konusunda çok uzman. Hani maç sonunda böyle bir riskle karşılaşacağını düşünmüyorum ama Kyrie oturuyor. Doncic tek başına sahadayken ki bu en az 10 dakika 15 dakika falan yaşanacak bir maçta. Ya da ikisinden birinin sadece sahada kaldığı anda aynısını Kyrie'ye de yapabilirsin. İster istemez ya geri kalan 4 oyuncunun 4'ünün de dışarıda olması gerekecek ya da birinin okuma yapması gerekecek. Yani ne Gafford'dan ne Lively'de o okumayı yapacak handling ya da dribbling kabiliyeti yok. O yüzden ister istemez hemen ilk değişiklik Kleber'i köşeye koyma noktasına döneceksin. Bunu Utah'la oynadıkları son şeyde yani son playoff runlarında Utah'la oynadıkları seride gayet başarılı yapmışlardı. Orada Doncic sakattı bir de Jalen Brunson varken Kleber'i müthiş bir tehdit olarak kullanıyorlardı. Ama bunu şey yapıp yani Kleber'i böyle kullanmak zorunda kalacaksın ve Clippers'la eşleşeceklerini düşündüğün zaman asıl can sıkıcı kısım hani Kleber'le belki de en iyi eşleşebilecek ve onu en iyi taklit edebilecek ve ondan bence daha iyi olan Tice havadan Clippers'ın üstüne düştü. Yani Tice hem Kleber'den bence daha iyi pota koruyucu hem benzer şeyde şut atabiliyor ve iyi de close out savunmacısıdır. O da NBA savunmasını Brad Stevens'ta öğrendi ve Brad Stevens şu an ligde koçluk yapıyorsa ligin en iyi savunma koçu olurdu muhtemelen. Hani orada eğer olay şeye kalırsa Tim Hardaway Junior karar veriyor'ya kalırsa o 3-5 dakikalarda çok büyük farklar yiyebilirler. Çok büyük seriler yiyebilirler. Hani orada benim kafamda soru işareti bu. Öte yandan şimdi Clippers eşleşmesinde bir soru işareti olmayacak gibi duruyor ama yine de Zubac iyi bir hücum reboundçısı. Ve Dallas'ın tüm uzunları da ince oyuncular. Hani PJ Washington biraz fizikli bir kanat oyuncusu olduğu için belki orada yardımcı olabilir ancak not etmekte fayda var Zubac'la nasıl eşleşeceği bu pivotların. Ancak yani üst turda şey gelirse ki şu an Denver gelecek gibi duruyor. Hani yok içle kim eşleşecek? Asıl soru da o. Yani uzun rotasyonu düşündüğümüzde özellikle ve bu takımı son 2 haftadır contender demeyeni çarmıha geliyorlar Amerika'da. Ben de contender diyorum ama yok içi kim tutacak? Hani hani Boston'da bile tabii ki yok içi tutmak diye bir şey yok da hani eşleşi foul yapabilecek oyuncusu bile yok Dallas'ın şu an. O yüzden bu üç başlı Ejdera, Kleber, Lively, Gafford birbirini de iyi sağlıyor. 48 dakikayı da iyi paylaşıyorlar. Sürekli sahada bir tane pivotla kalabiliyorsun ancak hatta iki pivotla yan yana kalabiliyorsun Kleber şut atabildiği için ama yani Paul George, Kawhi, Doncic'in üstüne baskı kurmaya çalışırken o baskıyı ne kendi başına yani sonuçta hani ne post-up oyunları var. İşte Porzingis gibi başka işte Jokic gibi başka uzunlar gibi ne de dış şut ta keskinler. Bu üç oyuncu üçünü de yani bu ikisini de yapamıyor. O yüzden bu üçüncü yıldız konusunda Dallas'ın üçüncü yıldızı konusunda Porzingis'i seçmesinin en başında rebuilding'in bir sebebi vardı ve Doncic'in Porzingis'i çalıştıramamasının o uyumun bir türlü uymamasının da belki o tavan eksikliğinde tavanın aşağıda kalması eksikliğinde bu playoff şeyinde yolculuğunda çekecekler ceremesini yoksa hani şurada herhangi ikisi yerine Porzingis olsa rotasyonda gerçekten hani
Başka bir şey konuşalım.
Denver kadar favori diyebilirdik Mavericks'e. Özellikle Porzingis'in bu sezonu izledikten sonra.
Ya orada
Ben
PJ Washington'ın rolü bence önemli olacak. Yani
Evet.
onun bir köşe şütörü olarak değil de daha tepeden oynayabilen bir oyuncu olarak konumlandırabildiği bir yapı kurarlarsa bir cevap olabilir. Hani şu anda köşeden onu daha fazla ısındırmaya çalışıyorlar. O da daha önce kariyerinde çok fazla köşeden oynamadığı için biraz bocalamıştı orada. Ama yani o da müthiş okuma yapabilen falan bir oyuncu değil tabii ki ama en azından biraz tepede Doncic'e ve Kyrie'ye gelebilecek sıkıştırmalarda tepe üçlükçüsü hatta belki bulduğu boşluklarda işte orta mesafeye gidecek, potaya yaklaşacak oyuncu olarak kullanabilirlerse ilginç birkaç maç çıkarabilirler PJ Washington'dan.
İşte oradaki sıkıntı biraz şu oluyor abi. Şimdi topu verdim PJ Washington'a. Pota altında da biri bekliyor. Hani tam o giriş alanı da açık değil yani. Kleber'in çok iyi performans sergilemesi lazım ki hani Washington'ın devredikten sonra da daha geniş bir alanda karar vermesi ya da işte atıyorum o okumalar yapma imkanı olsun. Pota altında başka bir uzun non-shooter beklediği zaman da bu sefer o okumalar yapmak her zaman kolay olmuyor. Yani ve bir de o şeye giriyor. Onun bir böyle bir garip bir şutu var. Orta mesafeyle şey arasında sınırlı alan arasında bir push shotu var. Richard Holmes'un çok denediği şutlar biliyorsun yani. Bir ara çok ekmek yemiştik kimse. Ona benzer bir şutu var işte onlar her zaman çalışmıyor. Yani onlar çalışmadığı zaman da o baskı çok daha rahat getirebiliyorsun. Yani o yüzden hani Washington'ın bu bağlamdaki performansı da bence önemli olacak. Fede de şeyi ekleyeceğim. Zubats konusunda da ya şunu göreceğiz bence Clippers serisinde. Hani daha detaylı konuşuruz o playoff zamanı geldiğinde ama muhtemelen PJ Washington, Derrick Jones Jr. işte ile şey yapacak yani muhtemelen PJ Washington 5 numarayı savunacak ve Terence Mann'in üzerine atacak şeyi uzunu. Gafford ya da Lively ve bence bu bağlamda hani Clippers'ı bir 5'e 4 oynamaya itecek. Yani Terrence Mann bakalım şu tabloyu musuna geçecek ve hani bu bağlamda da pota altına iyice gömülecektir uzunları. Mann üzerine yardım getirecek. Bence hani Zubac tarafında pek bir eşleşme problemi yaratılmaz gibi geliyor bana. Eğer ki hani şey ya Terrence Mann çok güçlü atacak ya da oradan Mann'in dakikalarını tamamen azaltıp hani Norman Powell'a güvenecekler ve bu sefer de rotasyonunda bir değişiklik gitmesi gerekecek koçun. Ama bilmiyorum ya hani Dallas'la alakalı bence şu anda şey Batı'nın en tehlikeli ikinci takımı.
Evet. Bu arada şey hani gerçekten adını almışken fayda var. Bu takımın suyun üstünde kalması uzun süre özellikle hani o Şubat Mart döneminde iyice türbülanstayken Dallas Derrick Jones Jr.'ın tüm sezon boyunca çok iyi performans göstermesinin büyük etkisi vardı ve gerçekten bu takımın X faktörü olacaksa Derrick Jones Jr. olacak. Ki iyi bir pota koruyucu, çok atlet bir oyuncu, çok iyi bir corner crusher, hücum bantları. Yani gerçekten bir maç çıkıp saçma sapan alabilir Derrick Jones Jr. o ekstra şeylerle ki işte Miami Heat'in tozunda tutmuş bir adam. O yüzden böyle ne derler? Sıçan Türkçesi hani red işlerini yapmayı da seviyor. Hani o yüzden altını çizmekte fayda var. Bir de hani 20 dakika bir takım konuştuktan sonra abi bilmiyorum ya diye şeyi kapatman da hoş oldu. Takımı kapatman da hoş oldu diyeyim.
Çok şey anlattı diyebilir miyiz Dallas'la alakalı?
Çok şey anlattı aynen. Ama ben hala 3 olarak görüyorum bu arada. Ben OKC'yi Dallas'ın üstüne koymakta şeyim. Israrcıyım.
Geçiyorum Pelicans'a.
Tabii ki.
Pelicans'ta Ingram dönüyor. Önce önemli bir gelişme bu tabii.
Tabii.
Ama diğer taraftan da abi buradan senle devam edelim Fed. Sen yani Pelicans'ın yıllardır aslında süre gelen bir istikrarsızlığı var. Yani hem maçtan maça hem çeyrekten çeyreğe hem işte dönemden döneme diyelim. Bu istikrarsızlığın ceremesini playoff'larda çekeceklerini düşünüyor musun?
Ya tabii ki. Tabii ki. Yani çünkü ilk önce bir şeye sahip olmayacaklar. Ev sahibi avantajına sahip olmayacaklar ve şu an İlk 3 takım zaten Clippers'la oynayamayacaklar. İlk 3 takım ev sahibi avantajını iyi kullanabilen küçük market takımları. Yani Denver zaten saçma sapan bir yükseklikte oynuyorlar. İyi bir taraftarı var. Minnesota geçen sene oynadıkları turda o iç sahadaki atmosfera inanılmazdı. Yani sadece taraftar kalkusuyla 20'ye götürüyorlardı maçı. Oklahoma City de playofflar için özel bir atmosferdir. Bir Pelicans'ın özellikle takım içinde bir karar vereceğim McCollum. Hani öyle Mike Conley gibi işte ya da Jokic gibi işte ya da işte Lillard gibi, Jrolday gibi öyle net bir numarası yokken burada şey yaşayacaklar. Bir türbülans yaşayacakları kesin ve bence hani deplasmanda bir maçta en azından blowout'u tadacaklar. O büyük soru işareti. Pelicans için orada nasıl bir üstüne kalacaklar. Öte taraftan ya bu takım evet CJ McCollum 2 sene önce geldi. Brandon Ingram, Anthony Davis takasından beri geldi. Zion Williamson'la aynı sene geldiler. Ama bu takım sakatlıklardan ötürü özellikle Zion'ın kaçırdığı sürelerden ötürü yine kilometresi az bir takım. Yani Denver'ın kilometresi, Minnesota'nın kilometresi daha fazla. Hani Oklahoma'yı yine burada kenara koymak lazım. Ki burada onlar için en avantajlı eşleşme de Oklahoma olacaktı. Çünkü Zion'ın eşleşme bulabildiği takımı olacak. Çünkü yok için üstüne Zion'la saldırmaya çalışsan yok hiç. Yani şuradaki 1,5 litre kolaya o göğsünü yumuşatır. Ki Gobert'le Karl-Anthony Towns'un üstüne hurra diye saldırmaya çalışan Zion'da çok iyi bir deneyim olmaz gibi duruyor. Ama Oklahoma'da o size avantajını bulabilirler. Ama yine ne olursa olsun bu takım hata yapmaya daha teşne bir takım. Hem saha içinde bir komutan olmadığı için hem kilometresi az olduğu için hem oyuncuları hücumda hiçbiri üçlü tehdidin üçünü de yönetemediği için. Yani şimdi pick and roll oynayabilecek oyunculara bakalım. CJ McCollum potaya artık çok az gidiyor. Perdeden sonra şut atma eğiliminde, çizgiye gitme eğiliminde üçlü tehdidin ikisini yönetiyor diyebiliriz. Brandon Ingram zaten hiçbir zaman elit bir pull-upçı olmadı. Potaya gitme işinde eğer fizik olarak elindeyse iyi ancak bir pull-up tehdidi diyemeyiz. Orta mesafeye girmeyi daha çok seviyor. Zion zaten pull-up attığı zaman sevgili Jackson Frank pull-up attı Zion diye video kesiyor şeye Twitter'a. Hani o yüzden bu üçlü tehdit playoff atmosferi dediğin şey zaten esasen üçlü tehditin üçünde ne kadar fazla yönetebilen oyuncunun aynı anda sahaya kalabildiği beşler demek. Yani LeBron'un basketbolu getirdiği nokta o oldu. Stephen Curry ile beraber 2020'lerin basketbolunda. Hani o yüzden Pelicans o noktada sıkıntı yaşayacak ve ben bu sıkıntıyı yaşamasını bekliyorum. Evet. Şeyine kadar yani son damlasına kadar bekliyorum gerçekten. O yüzden Zion'ın potalı alanda rakibine eşleşme problemi, büyük eşleşme problemi yaratması haricinde bu takımın hani bu şeyden iyi bir takım. Hani hakkını vermek lazım. Bence Phoenix'ten iyi bir takım. Sacramento'dan iyi bir takım. Sezon boyunca baktığımızda bence Los Angeles Lakers'tan da iyi bir takım. Ama bu takımın 7 maçın 4'ünü kazanma matematiğine geldiğimiz zaman en az 2 tanesini Zion Williamson'ın alması gerekiyor ve bunun bu ön şeyin yargının gerçekleşmediği anda da Pelicans adına o 7 maçın 4'ünü kazanma matematiğini nasıl bulacak konusunda büyük şüphelerim var.
İnan abi sana da şunu sorayım. Yıllardır aslında hem türlü sakatlıklar, türlü şanssızlıklarla da alakalı olarak tabii ki. Ingram'la Zion'ın bir türlü aynı sayfada buluşamadığını gördük. Bunun playoff öncesinde ne kadar büyük bir tehdit olarak görüyorsun Pelicans için?
Ya ciddi sıkıntı tabii ki. Yani bu sezon mesela en çok yan yana oynadıkları sezon da aslında. Ama işte Pelicans'ın şeylerine bakıyorsun. Yani işte bütün kadroyu şöyle döküp yani kim kimle yan yana nasıl oynamış diye bir araştırma yaptığında yine en dipteki ikili aslında Brandon Ingram'la Zion Williamson. Yani yine bulursun bir iki tane daha ikili de hani çok fazla oynayan ve bu takımın ana iskeleti olan oyuncular arasına baktığımızda ciddi bir avantaj elde edemiyorlar onlar yan yana sahadayken. Zaten bu takımın özellikle playoff rotasyonunda vermesi gereken bence bazı radikal kararlar olabilir ya da en azından bazı çok net kararlar, çok sabit kararlar vermek zorunda kalabilir bence Willa Green. Ama onlardan biri işte bu rotasyonu nasıl yönetici olacak? Tabii playoff'ta da gelip Brandon Ingram'la Zion Williamson'dan birine ya ben oturtayım diğerine daha fazla süre vereyim diyemiyorsun. Dolayısıyla buradan daha fazla neyi çıkarabilirim diye düşünmen lazım. Şimdi orada da Zion Williamson'ın yanında bir tane uzun koyduğunda zaten kadroda yer kalmıyor. Şimdi kalan iki tane işte pozisyona da yani kalan iki tane koltuğa da CJ McCollum gibi bir adayım var. Bunun yanına da işte Herb Jones ve Trey Murphy gibi aslında sahada olduklarında senin takımını bambaşka bir şeye dönüştüren iki tane oyuncuya sahipsin. O yüzden de ben koçun burada nasıl bir rotasyon yapacağını merak ediyorum. Çünkü sezon boyunca çok net bir örnek var ortada. Yani Pelicans, Trey Murphy ve Herb Jones'u aynı anda sahaya attığı zaman acayip bir takıma dönüşüyor. Yani bu kendisinden daha iyi olan takımlarla bile eşleşebileceği bir yapı kuruyor. Özellikle de bu iki oyuncunun pek çok maçta şeyini de gördük. İyi şut soktukları maçları da gördük. Yani Herb Jones'un şutunu getirdiği yer önemli orada. Yine playoff'ta riske edilecektir. Yine rakipler onun şutunu vereceklerdir ona. Bir alan vereceklerdir. Ama Herb Jones ve Trey Murphy'nin maksimum oynayacağı şeyi bulması gerekiyor gibi hissediyorum koçun. Tabii ki işte CJ, yani Pelicans için sezon boyunca çok söylenen bir şey vardı. Hani CJ McCollum 5-6 asiste geçebildiğinde bu takım maç kazanıyor bir şekilde. Çünkü o takımın doğal oyun kurucusu olarak hani Zion ve Brandon Ingram'ın geliştirdiği pasörlüğünün yanına bir de CJ McCollum'u koyduğun zaman çok fazla el, çok fazla top dönmüş oluyor ve takım iyi şut sokmuş oluyor. CJ McCollum zaten ekstra pasları genelde verdiği için. Hı hı. Ama işte burada soru işareti şey, yani Trey Murphy ve Herb Jones'u nasıl senin starlarının yanına daha fazla koyabilirsin ve bu oyuncularda kaç dakika ısrar edebilirsin playoff rotasyonunda? Bence Pelicans'ın geniş rotasyon yerine buna odaklanıp bunu nasıl maksimum hale getireceğini düşünmesi gerekiyor.
Peki rotasyon nasıl oluşacak sence?
Ya işte o biraz açıkçası kafamı karıştırıyor. Çünkü
yani rotasyonu sence geniş mi mesela göründüğü gibi? Ben o kadar geniş olduğunu düşünmüyorum.
Ya şöyle bir genişliği yok. Rotasyondaki herkes sakatlandı abi. Yani normalde aslında Willie Green bu rotasyonu geniş kullanmayı seviyor. Ama rotasyondaki herkes sakatlandığı için mesela Naci Marshall'ı düşünmediği kadar oynattı bu sezon. Jordan evet. Hawkins'i mesela belli yerlerde oynatmıştı. Sonra rotasyonun dışına attı ama yani Naci Marshall'a normalde bu kadar fazla süre vermek istemiyordu. Bu takımın sezon boyunca en çok oynayan oyuncularından biri oldu Naci Marshall. Dyson Daniels'ı kaybetti orada. Jose Alvarado beklediği maç sayısına çıkamadı. Dolayısıyla yedekten topla oynayan bir oyun kurucu kimi koyabilirim dediği zaman, tamam Naci Marshall da bir oyun kurucu değil ama hani daha potaya gidebilen ve topu elinde tutabilen, topu yere vurabilen bir oyuncu. O yüzden mesela Naci Marshall tercih etti orada. Şimdi playoff rotasyonu içerisine biraz daha kısabilme şansı var. Hani zaten ben normal sezonda bu oyunculardan yeteri kadar faydalanamadım. Hani playoff rotasyonumu biraz daha kısıtlı tutayım deme ihtimali var. O zaman 7 kişiye 8 kişiye düşürebilir tabii ki rotasyonu.
Valanciunas bu sezon pek tutmuyor. Özellikle Zion'ın daha fazla oynamasıyla birlikte daha çok kısa beşe dönmeyi tercih ediyor. Larry Nance ya da zaman zaman hatta Jeremiah Robinson'ın önünde kullandığını görüyoruz Zion'ın yanında. Ama bu da pek işlemiyor. Yani tam o şeyi bulamamış gibi gözüküyor. Valanciunas'ı bu kadar kenarda tutması sence doğru bir tercih mi?
Abi orası yani asla çözülemeyecek bir şey. Yani Valanciunas'ın sana getirdiği çok güzel şeyler var. Larry Nance'in sana getirdiği çok güzel şeyler var. Ama yani ikisinin de senden aldığı çok fazla da şey var. Zion'da 5 numara oynatamadığın için ciddi bir düğme kalmış vaziyettesin. Ya da en azından oynatmak istemediğin için şu anki senaryoda. Yani baktığın zaman hani Valanciunas'ın mesela çok etkili olduğu bazı 5'ler kurguladı sezon içerisinde. Yani etrafını biraz daha açabildiğinde, daha fazla şutör koyabildiğinde, işte 3 kanat ya da işte 2 kısa 2 kanat gibi oynatabildiğinde Valanciunas'ın da çok etkili olduğu 5'ler var. Ama şunu farkındayız, Valanciunas'la atıyorum 7 tane playoff maçı oynasa bile Green bir tanesini falan kapatabilir. Hani rakibin rotasyonuna göre değişir tabii ki bu iş. Yani rakip de belki o gün saldırabileceği bir eşleşme bulur. O yüzden Valanciunas'ı sahaya koyar. Ama pek çok eşleşmenin son dakikalarında Valanciunas sahada olmayacak gibi görünüyor. Zaten Pelicans'ın sorunu biraz bu. Yani takımın zaafları o kadar bariz ki ve takımın eksik olduğu yanlar o kadar bariz ki rakipler için önlem alması ve rakipler için ya zaten biz şunu yaparsak bunu sahadan atarız, şunu yaparsak bunu sahadan atarız diye böyle sırayla adam avlamanın çok uygun olduğu takımlardan biri Pelicans.
Evet hocam. OKC ile oynuyorsun. Maçın son 6 dakikasına girdin. Maç 107-106. Mola aldın. Moladan nasıl bir 5'te dönüyorsun?
CJ McCollum, Trey Murphy, diğer çocuk.
Herb Jones.
Brandon Ingram, Zion Williamson.
Kısaldın yani.
Kısaldım çünkü Chet Holmgren'in göğsüne vurdurmak istiyorum Zion Williamson'ı. Hani gelemesin yani Chet Holmgren yardımdan savunamasın Zion'ı. Zion sonuna vurup Chet Holmgren'in üstüne gitsin istiyorum. Çünkü Pelicans'ın en iyi çalışan hücumu da bu esasen. Yani o kadar büyük bir güç ki Zion özellikle low post'ta sonuna vurduğu zaman vurabiliyorsa ve soldan caydırıcı bir pota koruyucu yardımı gelmiyorsa ya faul ya basket. Özellikle Holmgren gibi fizik olarak güçte zaaflı olan bir uzun oyuncusuna karşı oynuyorsa. Özel hani asıl burada soruyu şeye sormak lazım. Yani bu beşi OKC neyle savunacak? Jalen Williams'ı ikileyecek mi mesela?
Ya da bence J-Dub'ı şeyin üzerine atar. Zion'ın. Herb Jones üzerine de Chet Holmgren atar.
J-Dub'ı mı atar?
Bence J-Dub atar.
Uzun olanı değil, kısa olanı diyorsun.
Kısa olanı tabii.
Abi yer yutar Zion.
İşte yani solunu kapatmaya çalışacaksın. Holmgren üzerinden de şey yardım getireceksin işte. Herb Jones şut atabiliyorsan at.
Yani J-Dub Zion eşleşmesi J-Dub'ı da çok hırpalarsın ama zaten Şaycil hani kurtar beni Şay'ı oynayacaksın diğer tarafta.
Zaten, o yüzden. Evet yani diğer taraftan da J-Dub savundu bütün sezon zaten şeyi.
Böyle
Zion'ı aynen. İyi bir sınav verdi bence belli ölçüde.
Ama bilmiyorum abi mesela bir de playoff oynuyorsun. İlk mesela ben şey olsam, ligin olsam Zion eşleşmesi kimse foul problemine sokmaya çalışırım hızlıca.
Tabii. Ama Zayn da bu sefer faal problemine girebilir. Hücum faal yapacağım diye.
Ya Zayn'ın kondisyonu zaten her şeyden önce yani playoff şeyi. Yani beyefendi ilk defa izleyeceğiz playoff atmosferinde. Yani formda geliyor bu sezon. İyi de oynadı gayet. Ama kılavuzlu karga olanın burnu boktan kurtulmazmış. Yani umarım Pelicans Zayn konusunda playoff şeyinde sahnesinde bu kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşamaz ama hani soracak olursan bana ne yaparsın? Hani Willie Greens'in ne yaparsın? Zayn'ı 5'e çekip olabildiğince şey üstünden oynamaya çalışırım hücumu. Zayn'ın birebir. Çünkü en büyük gravity orada. Hani ne bu Valenciun'un yanındayken sağlayabilirsin, ne Lerner'in yanındayken sağlayabilirsin ki ben Trey Murphy ile Herb Jones'un belli ölçüde potayı koruyabileceklerini de düşünüyorum. En azından Switch'te asla izlemeyeceklerdir. Müthiş savunmacılar, müthiş oyuncular ikisi de.
Ama işte onların ikisi de topu savunmakla meşgul olacaklar. Biri J-Dub'ı savunacak, biri de şeyi savunacak zaten yani.
DJ bence ikinci yönlendirici şey yapabilir. Hiç olmadı birini gidinin üstüne atıp hakikaten 4'ü 3'ü sen oyna diyebilirsin.
Evet, tabii.
Yani, eğer OKC Pelicans konuşacaksak zaten önümüzdeki haftaki bölümlerde tüm bu.
Tabii. Ya ben şey için dedim hani Pelicans'ın rotasyonu nasıl olur, nasıl olmalı diye sorayım dedim sana.
Ben şeyim yani bu konuda biraz 2017'de ilk defa small ball'u keşfetmiş ezbere koçluk yapan Scott Brooks gibiyim yani. Hani kısalsalar işe yarar gibi geliyor bana.
Scott Brooks hoca bir ara Anthony Gill'i 5 numara kullanıyordu. Ne, abi, ne günlerdi Scott be. Scott
Brooks hocanın Markif Morris'i 5 numara kullanayım şeyiyle basına hediye ettiği seri derim tutarım yani.
Isaiah Thomas gel bakayım Markif oğlum Switch'te deyip.
Isaiah Thomas o piti piti yapıyordu hangisine piken rolla saldırsam diye. O piti piti.
Aynen öyle. Var mı Pelicans'la alakalı eklemek istediğiniz bir şey?
Ya iyi bir
hiç olmadı abi hayatımda. Yani hiç Pelicans'a dair bir şey eklemek istediğim bir gün olmadı hayatımda.
O zaman İnan abi sana ben bir şey
ekleyeyim. Yok Fed'in sözünü kestim ya kusura bakma Fed.
Abi son playoff oynadığında bu takım Phoenix serisinde çok iyi bir iç sahası vardı. Ve Ingram çok iyi iki maç oynamıştı kazandıkları iki maçta. Ki işte o Alvarado'nun sezon ortası takıma katıldığı seneydi. Ve hani sonuçta hani New Orleans küçük bir şehir değil ama küçük bir NBA marketi olduğunu söyleyebiliriz. Hani onların yukarıdan kim eşleşirse o da zaten küçük market takımı olacak ve bu under radar hani gerçekten muhtemelen ESPN'in en fazla şeyini ilgisini çekecek eşleşme bu olmayacak. Ama o hani erken saatlerde diğer eşleşmelerin tam ortasına koydukları saatlerde benim tüm timeline'dan ayrı bir şekilde izlediğim eşleşme bu olacak muhtemelen çünkü gerçekten çok büyük saçmalıklar vaat ediyor bu eşleşme. Tıpkı geçen seneki Minnesota Memphis eşleşmesinde olduğu için. O yüzden ben Pelicans OKC'ye yakın olan eşleşme o şu an. O eşleşme yaşanırsa yani zaten haftaya da çok ben çok merak içindeyim Pelicans nasıl bir playoff victory oynayacak. O yüzden ben hani bir basketbol sever ve saçma basketbola da ayrıca sevgi duyan bir insan olarak Pelicans'ın ne yapacağını çok merak ediyorum bu şeyde. Gerçekten ben hani Batı'da ilk bakacağım eşleşme Pelicans'ın eşleşmesi olacak benim.
OKC Pelicans sizin yıllık NBA TV playoff serisi. Eşitmeniz. İnan abi sana son bir şey soracağım. Son maçlarında işte Phoenix, Booker'ın 52 attığı Phoenix maçı. Orada mesela dikkatimi çekti. OKC'ye karşı oynadıkları zaman da son dönem yine gördüğüm durumlardan biriydi. Yani bazen mesela şunu görürsün işte. SC'ye bir eşleşme seçiyor ve o eşleşmeyi verdiğin zaman o oyuncuyu sağlık tutamaz hale getirmişler. Yıllardır LeBron'un yaptığı bir şey. İşte Curry üzerinden yaptı. Geçen sene Jamal Murray üzerine yapmaya çalıştı. İşte hani yıllardır bildiğimiz şeyler zaten. Pelicans'ın ben bu bağlamda çok böyle bir kas hafızası geliştirdiğini düşünmüyorum. Hani hem yıldızlarının oyun tarzı gereği hem de alışkanlıkları gereği. Pelicans'ın ve koçlarda yani genelde playoff'larda kimi saha dışına atabiliyor'ya bakarız bazen de. Pelicans'ın playoff zamanı geldiğinde bir rakipten oyuncuları Roy Nazar rol oynayacak patır patır sağ dışına atabileceğini düşünüyor musun?
Yok yani o tarz bir şey oynayacaklarını düşünmüyorum. Yani onların yapacağı, en fazla yapacağı şey saha dışına atılmamak olur. Yani kendi oyuncularının saha dışına atılmamasını sağlamak. Rakibin attığı yumruğa bir yumrukla cevap vermek. Çünkü işte az önce andığınız o Phoenix serisinde mesela o seri çok eğlenceliydi hakikaten. Yani Chris Paul hayvan gibi top oynamasa o seride Pelicans çok çok daha acayip sonuçlar alabilirdi. Yani Phoenix'in pek çok maçı biraz böyle Allah'a emanet çözdüğü bölümler vardı. Şimdi yani Zion zaten topu eline alıp ikili oyunu oynayabilen bir oyuncu değil. Brandon Ingram evet bir skorer ve yardım geldiğinde köşedeki oyunculara o pası çıkarabilmeyi öğrendi. Evet bunları yapıyor ama o da yani gel bakayım senin üzerine gideyim oyuncusu değil. CJ McCollum zaten fiziği gereği hiçbir zaman öyle bir oyuncu olma ihtimali sahip değil. Dolayısıyla bu takımın yapabileceği şey normal sezonda yaptığı şeyi devam ettirmek olur. Şimdi bu da genelde playoff'ta işleyen bir formül değil. Yani Luka Doncic bir tarafta var. Diğer tarafta Devin Booker var. Atıyorum diğer tarafta LeBron James var. Diğer tarafta Stephen Curry var. Yani batıdaki oyuncuları şöyle bir döküyorsun. Anthony Edwards da daha tam öyle bir oyuncu değil ama öğrendi orayı da mesela. Yani o da biraz daha eşleşme seçmeye başladı şu anda bu sezon içerisinde. Onu da yaptığını gördük. Şimdi bütün bu takımları döküyorsun. Herkesin bunu beceren, herkesin maç sonunda işte bu oyuncuya biz topu veririz ve bu oyuncuya eşleşmeler üzerinden zaten hiçbir şey getirmese bize bile şunu getirir diyebileceği bir oyuncu var. Pelicans'ta bu oyuncu yok. Brandon Ingram'ın bu oyuncuya dönüşeceğini tahmin ediyorlardı. Ama Brandon Ingram tam o tarz ısıran bir oyuncu değil. Zion Williamson'ın da oyunu zaten ya doğru yerde topla buluşturabilirsen, hani üçlük çizgisinde değil belki ama orta mesafede topla buluşturabilirsen yardımı üzerine çekip çok doğru bir şekilde pasları verebiliyorsan ama o da tepede topu alıp 2-3 dribbling yapıp eşleşme seçemeyeceği için bu problem olacak Pelicans'ın her zaman. Pelicans'ın bu problemi aşabileceği tek yol bence görev adamlarının çok iyi şut attığı senaryo. Onu yapamadıklarında işte çok sıkıntı yaşayacaklar. Yani mesela OKC şut atamadığında bile Shai Gilgeous-Alexander'ın gidip faul alacağını biliyoruz mesela. Yani Minnesota çok iyi şut atamadığında bile Anthony Edwards'ın bir şekilde içeride böyle bir harala gürele yaratma ihtimali var. Karl Anthony Towns bir hücum faul mi, savunma faul mi yapar falan. Ama Pelicans'ın görev adamları şut atamadığında işte o zaman işler biraz aksamaya başlıyor.
Pelicans'a sonra tabii podcast 2 saati geldiği için biz play'ini, play'in takımlarını pazar günü ikinci bir bölüm olarak kaydedeceğiz. Az önce böyle bir istişare yaptık kendi aramıza diyelim.
Benim uykum yüzden geldi o yüzden sorumluluğu kabul ediyorum abi.
Yok abi şimdi, şimdi maç anlatacaksın bir de yani.
O yüzden ya uykum geldi derken tamamen Türk halkına olan sorumluluk duygumdan kaynaklanan bir uyku bu. Yani bireysel gelen bir uyku değil bu. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yayında uyuyan bir yorumcu değil. En azından birkaç cümle kurabilen bir yorumcu olsun diye.
Programımız...
Sizden rica ettim. Bu arada hani biz tabii ikinci bölümü yani çekene kadar onu konuşana kadar play-in potası da değişebilir. Her an her şey olabilir ama en azından belirli takımların orada olacağını tahmin ediyoruz.
Evet.
Aynen öyle. Pelicans 6'da kalın kardeşim. Bizim işimize uğraştırmayın.
Yormayın bizi.
Programın sonunda şeye benzedi. Bu Sargugan'ın şey videosu var Gökmen Özden Ak'la. Program sonuna geldiğini anlıyorum diyordu ya saat 4. Podcast'ı burada bitirelim. Evet. Önümüzdeki bölümde Phoenix, Kings, Warriors, Lakers ve sizden gelenleri yanıtlayacağız.
Evet.
Konuşacağız. Abi ağza sağlık. Geldiğin için
teşekkür ederiz. Ediyorum arkadaşlar.
Ted hocam ayrı senin keyif. Ağza sağlık.
Ayrı keyif. Ayrı keyif. Sizlerle basketbol sohbeti yapmak ayrı keyif. Bir de 2 saat daha şimdi almış olduk. O ab, bu aynen olmuş oldu.
Aynen öyle.
Aynen. Pazar sabahı 6'da kalkıyoruz. Öyle görünüyor şu anda. Pazar sabahı evet. Saat 6 gibi bir podcast'imiz olacak.
Arkadan bir yandan NBA maçları oynanıyor değil mi?
Aynen. Artık sana sallamam bu biliyor maç izleme diye yani.
Yukarıda Allah var, yukarıda Allah var.
Neyse. İnsan jokumuzla yaptığımıza göre artık adamın artık uykuya gönderiyor.
Aynen öyle. Abi tekrar ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Yine bu podcast'ı alıntılamayı, etkileşim vermeyi unutmayalım dostlar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.